İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ay Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Altı Hocam, Berker Hocam ve Onur Hocam'la beraberiz. Buyurun hocam.
Evet inşallah. Evet,
Altı Hocam, Berker Hocam. Bir de Oktar Hocam.
Pardon.
Oktar Hocam dün yoktu. Altı Hocam da yeni geldi. şimdi Allah'ın yarattığı sanatını biz böyle türlü türlü çok çeşitli bir şekilde şahit oluyoruz. Mesela can verirken de Allah, mesela bir tohum nasıl yeşeriyor toprağın dibinden, ölü gibi görünürken yeşeriyor. Veya sıfırdan tek bir tane hücre anne karnına rahminde nasıl bölünerek böyle yepyeni ve çok böyle bambaşka güzellikte bir canlıya dönüşüyor da gördüğümüz gibi, yani doğumda ve varoluşta gördüğümüz gibi. Aynı şekilde canlının ölümünde ve hücrenin mesela yıkımında, ölümünde de Allah'ın bir sanatını görüyoruz. Yani hem yaşamı yaşatmak hem de öldürmek Allah'ın özel ilmiyle ve sanatıyla vuku bulunan hadiseler. Şimdi onunla ilgili bir video göstereceğim. Biz burada hani mesela büyük şehirlerde birçok bina var değil mi? Bu binalarda binanın yıkılması hep sorun oluyor. Birçok moloz artık yeni çıkıyor. Bunları nasıl taşıyacağız, edeceğiz? Ses, gürültü, görüntü kirliliği gibi. Vücudumuzda 100 trilyon tane böyle bina var kabul edersek. Her günde bunların 200, her dakika bunların 200 milyon tanesinin öldüğünü biliyoruz. O halde 200 milyon tane enkaz nasıl taşınıyor, nasıl ediliyor? Bunun ilmi nasıl? Şimdi onun bilgisini göreceğiz inşallah. Apoptozis isimli, yani programlı hücre ölümü adındaki bir mekanizma ile bu oluyor. Vücudumuzda 100 trilyon tane hücre var. Mesela burada sağlıklı hücreleri görüyoruz. Yeşil renkte olan da hasta olmuş bir hücre. 5000 kez büyütülmüş bir görüntü şu an görüyoruz. Şimdi katil T hücreleri denen vücudumuzun bağışıklık sistemine ait hücre hasta olmuş hücreyi tespit etti. Ve şimdi 10 milyon kez büyüttüğümüzde bakın tespit etmesinden sonraki aşamayı göreceğiz. Şimdi T hücresi bak hasta olduğu zaman hücre gördüğünüz gibi evet. Şurada şöyle. Hücrenin dışında görmüş olduğunuz gibi şu yeşil renkte indikatörler oluşuyor. Bunlar bir protein yapıda. Hücre zarında hücrenin zarına çıkıntı yapmış. Katil T hücrelerinin yani bağışıklık sistemi hücrelerinin onlara bağlanmasını sağlayan yapılar oluşuyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu bağlantı olduktan sonra katil T hücresi şunu anlıyor. Bu hücre hastalanmış bir hücredir. Ve hemen yok edilmesi gerekir. Şimdi bu durumda da normal hücrenin vücudumuzda ömrü bittiği zaman ölüm anında da vücutta işte şu şimdi başlayan mekanizma kullanılıyor. Bunun adı programlı hücre ölümü. Kaspaz isimli protein grubu burada en çok görev alıyor. Ve çeşitli askeriyedeki gibi mesela alt komutandan üst komutana bakın sürekli haber iletiliyor. En son yukarıdaki komutan onay veriyor ve programlı hücre ölümü başlıyor gibi. Çünkü ölüm olacak. Şimdi burada görmüş olduğumuz şeyler hücrenin içerisinde kaspaz proteinlerini. Her birisi birbirini aktif ediyorlar. Normalde aktif değiller ama şu an aktif ediyorlar. Sırayla bakın ilerliyor. Şimdi kaspaz 3 isimli oluşan protein ve hücre içerisindeki diğer proteinlerin amino asitlerini ayırıyor. Onların arasındaki bağları kesiyor. Bu yalnız çok hızlı cereyan eden bir yöntem çünkü hali hazırda her hücrede yaklaşık 10 milyar tane protein bulunuyor. Bunların her birini parçalaması gerekiyor. Bağlarını kesmesi gerekiyor. Ve bu sürekli büyüyen kaspaz proteinlerinin gördüğünüz gibi hücre içerisindeki dağılımını görüyoruz. 10 milyar tane proteinin hepsini teker teker kesiyorlar. Ve parçalarını ayırıyorlar. Yani küçük parçalarına kullanılabilir parçalarını ayırıyorlar. Yani parçalamak derken kullanılabilir ölçüde kesiyorlar. Ve hücrenin içerisinde şimdi esas ölümü meydana getirecek olan apoptoz kompleksi oluşmak üzere. Bu çiçek gibi görünecek. Evet, yapı oluştu. Şimdi bunun üzerine diğer proteinler geliyor. Yani bu proteinlerin her birisi ayrı birer genin ürünü. DNA'mızda var olan ayrı birer genin ürünü ayrı ayrı proteinler. Ve en sonunda aktivasyon gerçek oldu ve karşımızda tam apoptozom isimli aktive olmuş kaspaz enzimi önüne gelen proteinlerin hepsini gördüğünüz gibi aktive edip parçalıyor. Bu kompleksten birçok oluşmuş vaziyette hücrede. Ve en sonunda hücrenin nelerini kesiyor? İskeletini. Mikrotübül isimli hücrenin 3 boyutlu yapısını ayakta durmasını sağlayan sütunları diyebileceğimiz tek tek bütün o dayanaklarını kesiyor. Ve bakın şimdi hücrenin dışından, bu hastalıklı hücre için geçerli, normal vücut hücremizde de oluyor. 8000 defa büyütülmüş bir hücrenin nasıl gördünüz mü içine göçmeye başladı. Yani kendi içinde dışarıya zarar vermeden bütün bakın sert ve yani uzun yapıların hepsi küçük parçalara ayrıldı. Ve ya bunların hepsi tabii proteinlerin sayesinde oluyor. Ve ne gördük biz burada? Hücre hiç kimseye zarar vermeden içindeki o küçük monomerler de, proteinler de daha sonra kullanılmak üzere hazır birimlerine ayrıldı. Mesela bir bina yıkılırken mesela dinamitle yıkıyorlar ya, ondan sonra oradaki parçaları kimse kullanamıyor. Ama çünkü paramparça en ufak tanesine bile bölünüyor. Buradaki yıkım şuna benzetiliyor. Binayı oluşturan tuğlaların hepsini teker teker istiflemeye benziyor. Yani bina yıkılırken tuğlalarını ayırıyor, demirlerini ayırıyor, vidalarını ayırıyor, kullandığı demiri ayırıyor. Hepsini ayrı ayrı böyle yığınlar haline getiriyor. Ama o sırada binanın o sütunların üzerindeki 3 boyutlu hali de ortadan kalkmış oluyor. Yani tamamen düzenli bir yıkım var. Bu bir harika. Nasıl düzenli yapım görüyoruz biz bütün vücudumuzda? Yani neye baksak, proteinlere baksak öyle. Yani vücut mesela bir hücreden toplam 100 trilyonluk bizim vücudumuz oluşana kadar bütün organlar, damarlar, hücreler, değil mi? Sistemler oluşana kadar hep bir düzen halinde yapım görüyoruz. Bu yapımı. Yıkımında da aynı şekilde hücre bazında da böyle tek tek hücrenin içerisindeki proteinlerin düzenli bir şekilde yığınlar halinde amino asitlerine ayrıldığını görüyoruz. Daha sonra da hücre başka hiçbir yapıya zarar vermeden içerisindeki toksik maddeler veya sağlığa zarar verebilecek diğer maddeler ortama böyle patlayıp yayılma şeklinde olmadan düzen içerisinde istiflenip ortadan kaldırılıp yararlı malzemeler alınıp yararsız malzemeler uzaklaştırılacak şekilde hücre ortadan kaldırılıyor. Hücrenin nasıl varoluşuyla ilgili plan ve genler DNA'da hazırsa hücrenin yok oluşuyla alakalı genlerin hepsi de hazır. Yani hücre yok olmak üzere zaten var oluyor. Başka bir deyişle. Allah her canlının bir eceli olduğunu söylüyor değil mi? İnşallah. Aynen onun gibi bütün canlı hücrelerinde de biz ecelini görüyoruz. Ölmek üzere var olduğunu görüyoruz. Ve ölümünde de nasıl var olurken bir düzen varsa ölürken de aynı şekilde düzenle ölüp canlı yine faydalı hale dönüştüğüne şahit oluruz. Bu şüphesiz ki Rabbimizin yine her şeyi kusursuz kudretiyle uyumlu halde yaratmasıyla mümkün olabilir. Çünkü yani ölüm, yıkım dediğimiz şeyler hep böyle rastgele gibi insanlarda böyle düzensizliğe gider gibi çağrışım yapıyor. Halbuki canlılıkta ne varoluş, ne yıkım, ne monomerlerine ayrılma bileşiklerin hepsi düzen içinde oluyor maşallah.
Maşallah. Evet, bu genetik bilginin kompleksi akıllara durgunluk veriyor maşallah. Hocamın bahsettiği doku ölümünün çok önemli özelliği burada o kadar yıkım olmasına rağmen bütün hücre olduğu gibi yıkılıyor. Yani zarıyla, içindeki organelleriyle, içinde toksik maddeler olabilir. Enzimler var mesela. O enzimler dışarı çıktığı zaman normalde proteinleri yıkması lazım. Bu olmuyor ama. Yani o kadar mükemmel içindeki her şeyi parçalıyor ki böyle hiç zararlı madde bırakmıyor dışarıya. Bu bir amaç uğruna yaratıldığını gösterir bunun. Yani burada tesadüf değil. Bir amaç vardır. Nedir o amaç? Var olan bir hücreyi ortadan kaldıracak bir sistem ama etrafa hiç zarar vermeden yapacak. Yani bunun olması için mükemmel yani böyle eksiksiz, kontrollü bir mekanizma olması gerekir. O mekanizma yaralışı ispatlar tabii ki yani orada tesadüf olmadığını gösterir. Nitekim şimdi tekrar bakalım yani mutasyon, hep mutasyon lafını DNA'daki değişiklik öyle olur diyor iddia ediyorlar. Onu da doğa güya seçecekmiş. İyi olursa böyle genetik bilgi eklerse doğa diyecekmiş ki ya ne güzel işte bak genetik bilgi göz olacak ileride. Dur ben şunun merceğini seçeyim önce. Önce merceğin bilgisini seçecek. Onun böyle özel proteinleri var. Kristalin denen. Vücudumuzdaki tek şeffaf dokudur. Işığa geçirgen dokudur. Ve mercek ışığı kıran bir özelliği vardır. Şimdi doğa diyecek ki ya ben mercek olsun. Bunun genetik bilgisini seçeyim. Bu zaten oluşmuş tesadüfen. Baksana şu işi tesadüfen. Taş, toprak, kaya bunu düşünecek atomlar. O ileride gözün merceği olsun. Niye? Çünkü gözün bir de retina tabakasını yapacağım ben. O mercek de ışığı kırıp retinaya düşürsün. Yani böyle kepazeliğin artık boyutu yok. Ve bunu bilimsel gibi üniversitelerde anlatıp, üzerine kitaplar yazıp, filmler çevirip dünyaya yutturdular. Yani asıl iman hakikati bu. Yani çok büyük iman hakikati bu. Böyle bir mucize. Halbuki herkes iyi biliyor ki mesela DNA'da hiçbir şekilde genetik bilgi ekleyecek mekanizma yok. Kopyalama mekanizması var. Bakın şimdi onun filmi gösterelim önce. Ondan sonra da mutasyonların ne kadar anlamsız olduğuna bakalım. Şimdi burada bakın DNA sarmal halde bulunuyor. Bir kere buradaki DNA'nın yani bütün genetik bilginin eksiksiz ve kusursuz olması gerekiyor en baştan itibaren. Yani o canlının türünün ilk örneğinde var olması gerekiyor. Çünkü o canlının ilk örneğinde DNA kusurlu olursa asla hayatta kalamaz. Ya var olması için bir kere DNA'nın kusursuz olması gerekiyor. Nitekim fosil kayıtları bunu kanıtlıyor zaten. Bakıyoruz mesela ne olabilir? İşte kartal veya aslan diyelim. Gidiyorsunuz milyonlarca yıl geriye. Kiminde 50 milyon yıl, kiminde 100 milyon yıl, bazen 400-500 milyon yıl. Bir bakıyorsunuz birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Aksi de olamaz zaten. Bakın hem mantıken hem bilimsel aksi olamaz. Var olan deliller de bunun olamayacağını kanıtlıyor. Niye? Çünkü DNA... En ufak bir kusurda ölüm gerçekleşiyor. Peki nasıl oluyor da nesilden nesile aktarılıyor bu bilgi? Bu da bu şekilde. Yani bu yeni ortaya konu tabii. Son birkaç on yılın ürünü. Bir tane enzim var. Bu enzimin de var olması gerekiyor. Nerede var olması gerekiyor? DNA'nın içinde var olması gerekiyor. Yani DNA proteinler olmadan olamıyor. Proteinler de DNA olmadan olamıyor. Hepsi birlikte aynı anda kusursuz olması gerekiyor. Yani DNA'yı kopyalayacak mekanizmanın da zaten kusursuz olması gerekiyor. Helikaz denen enzim fermuarı açmakla görevli. Bu angstrom yani milimetrenin 10 milyonda bir kalınlığında bir yapı DNA. Bunu hiç kırmadan ve bozmadan açıyor. Yani nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Bilim adamları mümkün de yapamaz. Yani 21. yüzyıl teknolojisi milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğündeki DNA'yı göremiyoruz bile. Hani ortadan açmak mümkün değil yani insanın yapabileceği bir teknoloji değil. Ama hücrenin içinde var bu. Ve hiç kırmadan, bakın zarar vermeden fermuar gibi açıyor. Bu sırada bu açılan yer kendi haline bırakılsa, bakın bu çok özel bir durum. Şimdi bu yapının önceden bilinmesi gerekiyor. DNA'nın yapısını bilen bir aklın varlığına bakın nasıl işaret ediyor. DNA'yı kendi haline bırakırsak biz buradaki zincirde fermuarı aç, iki tane DNA zinciri var. Bir tanesine varsayalım. O böyle kendi üzerinde hemen katlanıyor. Şu aradaki kesilen kısımlar var ya bu evet. Nükleotitler. Onlar derhal birbiriyle karşı taraftakilerle bağ yapıp kopyalanamayacak duruma getiriyor. Bunun önünü nasıl geçirmiş? Bakın burada single-stranded DNA denen yine özel proteinler hemen derhal DNA'nın üzerine yapışarak katlanmasını engelliyorlar. Hemen yerine geldiler. Hiçbir şekilde başka durumda bağlanmıyorlar. Bağlansa DNA işlemini göremez. Sadece kopyalama anında hepsi yerine yerleşti. Bunun da bilgisi yine DNA'da var. Ve kopyalama başlıyor bakın. 5 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru bir tanesi zincirlerin kopyalanıyor. Bunu yapan da polimeraz denen bir enzim. O da DNA'da var. Peki karşı taraf ne olacak? Şimdi kopyalama, DNA polimeraz sadece 5 üstünden, yani bu tarafta bu yönden, bu yöne doğru çalışabiliyor. Diğer tarafta da şimdi bunun karşılığı olduğuna göre o zaman bu yönden geriye doğru gitmesi lazım. Nitekim öyle oluyor bakın kopyalama. Fakat bu kopyalamada tabii bir zorluk meydana getiriyor. Hep kesik kesik kopyalama, parça parça yapıp birleştirecek parçaları. Ogasaki fragmanı deniyor bunlara da. Bakın buraya geliyor yerine. Şimdi bunun yalnız başlayabilmesi için kopyalamanın bu ikinci zincirde doğrudan başlayamıyor. 5 üstünden 3 üstüne gidecek. Doğrudan yapamıyor bunu. Bunu başlatabilmek için RNA primer denen, RNA primaz denen başka bir enzim devreye giriyor. Bu da DNA'da var. Ki kopyalama başlayabilsin. Buraya önce birkaç böyle bölümlük RNA ekliyor. Ki kopyalama başlayabilsin diye. RNA primeri deniyor buna. Onun üzerine polimeraz 3 gelip buraya yapışarak bakın kopyalamaya başladı. Ayrıca bu enzimleri yerinde tutan başka enzimler var. Yani bu çok güzel anlatıyor burada. Fazla derine girmeden. Bakın burada gördüğünüz gibi. Ve bunun üzerine
polimeraz 1 denen bir enzim geliyor. RNA'ları DNA haline getiriyor. RNA olmuştu, başlatmıştı ya DNA'nın kopyalanmasını. Halbuki RNA orada kalırsa o DNA işlevsiz hale gelir. Sakat hale gelir, bitirir yani DNA'nın görevini. O RNA'ları değiştirecek başka bir enzim daha DNA'da var. O da görev yerine geliyor. O RNA'ları derhal DNA'ya birleştiriyor. Yeterli mi? Değil. Şimdi bakın, aralarında aralık yerler kaldı. Başlangıç yerleri. Bunların kapanması gerekiyor. O zaman DNA ligaz denen bir enzim daha geliyor. O ayrık olan yerleri kapatıyor. Onun görevi de o. Şimdi bu muhteşem bir sistem. Burada mutasyona, biri mutasyona uğrasa bunların dediği gibi, bu Darwinistlerin, herhangi bir proteinlerden bir tanesi tamamen işlevsiz olacak. Dolayısıyla hayat olmayacaktı hiç. Şimdi buna diyorlar ki mutasyon ne oluyor? Bakın, mutasyonda öne sürdükleri mekanizmalara bir bakalım. Ne kadar mantık dışı olduğunu görelim. Bu dış etkenlerle meydana geliyor mutasyon. Şunu kaldıralım şuradan da. Ve DNA'nın kopyalanması sırasında da mutasyon olabiliyor ama hata payı milyarda bir. Milyarda bir hata payı var ve bu hatayı görüp düzelten başka proteinler var. O da bir muhteşem sistem.
Maşallah.
Yani hatanın ne olduğunu bilecek bir akıl. Yani proteinde oluyor bu akıl. Proteinin aklı olmadığına göre bir akıl tecelli ediyor. O proteinde de hatayı düzeltme tecelli ediyor Allah'ın aklı. Bakın mesela burada şimdi bir hata olduğunda ne olur? Topluca bakalım. Bu DNA'yı görüyoruz burada. DNA'nın orijinali bu. Bunda bir tane harf değişikliği olduğu zaman, bu mesela C, A, T, C, D diye gidiyor bu. Bir tane harf kayması olduğu zaman, yani şöyle bir harfi eklediğimizi düşünelim veya bir harfi çıkardığımızı varsayalım. O eklenen veya çıkarılan harfin sağ tarafında kalınan bütün şifre değişiyor. Mesela oktar kelimesi var. Oktar kelimesinin başına biz D koysak o doktor olarak okunur ondan sonra. Oktarın başından O'yu çıkartırsak kıtar diye okunur. Aynen bu şekilde oluyor. Yani onun sağındaki bütün harflerin dizilimi değişiyor. Oradan bir protein çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Bu bir mutasyon çeşidi. Bakın, bütün DNA'yı öldürecek bir mutasyon. Bütün geni öldürecek bir mutasyon. Yani faydalı olamayacağı açık bunun. Bakalım başka mekanizmalar neler olabiliyor mesela. Bakın burada delesyon denen, yani bir tane harf veya kromozomun bir bölümünün çıktığını varsayalım burada. Biraz önce gördüğümüz o çerçeve kayması, frameshift mutasyon denen mutasyon oluyor. Bütün kromozomun yapısı değişebiliyor, genin yapısı değişebiliyor. Aynı şekilde bir harf eklendiği zaman da veya bir bölüm eklendiği zaman da aynı şekilde olabiliyor. Veya translokasyon denen bir durum olduğu zaman, yani genetik bilginin bir yerden başka bir yere kayması, hepsi tahripkar bir mekanizma meydana getiriyor. Aynı şekilde bu sefer diyorlar ki, bakın duplikasyon diye bir mekanizma var diyorlar. Ona da bakalım. Bunlar mutasyonların değişik mekanizmaları. Mesela ne anlama geliyor duplikasyon? Bir genin içinde veya bir genin tamamı diyelim, duplike oluyor. Yani onun aynısından bir tane daha oluyor. Bir örnek verelim. Mesela tiroid hormonunun geni, tiroid hormonunu kodlayan gen veya insülin hormonunun geni olsun. İnsülin bir protein. Aynı insülinin kodundan bir tane daha oluşup DNA'nın bir yerine yerleşiyor bu. Şimdi bu bir kere, yani sıfırdan baktığımızda hiçbir şekilde genetik bilgide artış değil. Zaten insülin geni zaten var o canlıda. Aynısından bir tane daha oluşuyor. Yani sıfırdan kanat yapamaz bu, sıfırdan göz yapamaz. Sıfırdan insülin de yapamaz. İnsülin zaten var. Aynısından oluşuyor. İkincisi mutlaka zararlı. Çünkü insülinin geni insülin hormonunun yapısını mükemmel olarak kontrol ediyor ve hep belirli sınırlarda tutuyor hayat boyu. Hep şekerinize göre ayarlanıyor sizin. Aynı proteinden iki genle birden fazladan üretilmesi mutlaka zarar getiriyor vücuda. Herkes de biliyor bunu. Darwinistler de söylüyor. Yani duplikasyon çoğunlukla zararlı olur diyorlar. Yani yararlı olmasına imkan yok. Neresi evrim bunun? Yok. Yani bakın, hep laf kalabalığı var. İnsanları da öyle kandırıyorlar zaten. Ya yani mutasyonlar faydalı genetik bilgi ekledi. Kimse derinliğini bilmiyor bunun. Ha, demek ki bir şey biliyor herhalde bunlar. Niye? Çünkü söyleyen adam genellikle sakallı olabiliyor. Gözlüğü olabiliyor ve bir tane beyaz önlük olabiliyor üzerinde. Bir de üniversitede kürsü veriyorlar. Çünkü Darwinist diktatörlük var. Böyle diyenleri de yükseltiyorlar ayrıca yani böyle. Darwinizm bir diktatörlük kurmuş dünya çapında. %95'ini kontrol ediyordu. He bu bir şey. Halbuki bakın hiç derinine indiğinizde hepsi zırba. Kaldı ki bunu gözlemlemek için deney yapıyorlar. 60 yıl. Yani adamlar bir başlıyor 1940'larda. 2000'lerde bitiyor. 50'lerde başlıyor. 2000'lerde bitiyor deneyleri. 60 yıl boyunca meyve sineklerine, bakterilere aralıksız radyasyon veriyorlar. Binlerce bilim adamı laboratuvarlarda. Bir tane faydalı mutasyon gösteremiyorlar. Bakın bir tane. Milyonlarcası yani böyle. Milyonlarca jenerasyonu onların. Çünkü bakterilerin jenerasyonu çok hızlıdır. Aynı şekilde meyve sineklerinde yani 11 günlük, 13 günlük bir hayat şeyli siklusları var. Ürüyorlar, sık ürüyorlar. Dolayısıyla bir bilim adamı onların milyonlarca jenerasyonuna, binlerce jenerasyonuna nesline şahit olabiliyor. Ya bir tane çıkmaz mı? Çıkmaz. Çünkü böyle bir mekanizma yok. Tesadüfen yeni genetik bilgi oluşmaz. Genetik bilgi mükemmel. Mükemmel olarak var. Çünkü genetik bilgi o kadar kompleks ki protein kodlayan bölgeler var, kodlamayan bölgeler var. Kodlamayan bölgeler protein kodlayan bölgelerin kombinasyonunu ve aktivasyonunu kontrol ediyor. Aynı zamanda genin başında genin aktivitesini kontrol eden promoter denen ayrı bölgeler var. Onlar da genin ne zaman aktif olacağını, ne zaman kapalı duracağını, ne zaman faaliyete geçeceğini belirliyorlar. DNA'nın diğer bölümlerinin de artık yine junk DNA diyorlardı böyle çöp diye. Halbuki hiç alakası olmadığı çöple onların da çok önemli fonksiyonlarının olduğu yeni bilgisayar sistemleriyle anlamaya çalışıyorlar. Ne fonksiyonu var şu anda? Yani DNA'nın kompleksliği aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Ve bu gördüğümüz gibi yani en başta hani gördük DNA kopyalama mekanizması var. O da mükemmel bir mekanizma. Ayırıyor DNA'yı fermuar gibi buradan buraya kopyalıyor. Bu tarafta hep Ogasaki fragmanı diye böyle bu taraftan bu tarafa geliyor. Çünkü 5 üstünden 3 üstüne doğru kopyalanması gerekiyor. Özel enzimleri var bunların. Üzerine proteinler yapışıyor ki katlanmasın, kapanmasın. O kopyalama bittikten sonra da iki ayrı hücreye ayrılıyor bunlar. Şimdi bu sistemler mükemmel sistemler tabii. Ve şunu gösteriyor bize. DNA'daki bilgi en baştan itibaren mükemmel olarak var. Fosiller de bunu kanıtlıyor. 350 milyon tane fosil. Ve mutlaka nesilden nesile aktarılarak devrediliyor. Ve hiç değişiklik olmuyor. Nereden biliyoruz? Günümüzdeki yaşayan fosillerden. Mesela bakıyorsunuz tavşan fosili var milyonlarca yıllık. Günümüzde de tavşan var. Bir değişiklik var mı? Yok. Bakıyorsunuz mesela işte incir yaprağı milyonlarca yıllık. Aynısı günümüzde milimetrik olarak. Bir tane sinek veya işte çekirdeğe bakıyorsunuz. Amberin içinde kalmış böyle milyonlarca yıllık 50 milyon yıllık bir fosil. Bir bakıyorsunuz günümüzde de milimetrik olarak aynısı. Niye? Çünkü DNA'daki bilgi hep kopyalanarak 50 milyon yıl boyunca aktarılmış. Ama harf hatası olmadan biraz önce gördük bakın hala duruyor altta. Şurada tek bir harf hatası olduğu zaman, bakın tek bir harf hatası, bir harf çıkıp bir harf girdiği zaman bütün sağ tarafındaki kalan bilgi tahrip oluyor. Bitiyor yani. Oradan protein çıkmıyor. Protein çıkmayınca o canlının kalbi olmuyor mesela. Nasıl hayatta kalabilir? Veya gözü olmuyor. Veya kafası oluşmuyor, beyni oluşmuyor. Veya beyninde acayip bir madde birikiyor böyle. Yani evrim, mevrim yok yani kısaca evet. Özetle.
Fazla DNA, yani DNA... Bir bilgi var olması demek, bir aklın var olması demek. O akıl, sonsuz akıl sahibi Cenab-ı Allah'a ait olan bir akıl. Ve mucizelerle yaratıyor. Yani mesela sadece boyutundan bahsedeyim ben şimdi. İçerdiği bilgi zaten muazzam bir bilgi. Mesela 3 milyar harften oluşuyor bir DNA'daki bilgi. O 3 milyar harften bir tanesinin yer değiştirmesi veya var olmaması, mesela parmakların olmamasına neden oluyor. Bakın. Yani en ufak bir hata kabul etmez, mükemmel bir sistem yaratmış Allah. Mesela DNA dediğimiz molekül hücrenin içinde, hücre 1 milimetrenin, yani 3-5 mikron büyüklüğünde, mikron ölçütü milimetrenin binde biri. Şimdi bakın yani onu canlandıralım gözümüzde. Milimetrenin binde biri, bir mikron, bir hücre 3-5 mikron büyüklüğünde. DNA molekülü bunun içinde ve DNA molekülü sarmal bir şekilde normal boyutunda tutulduğunda 2 metre boyunda. Bakın 2 metreyi Cenab-ı Allah milimetrenin binde biri ölçütün içine sarmal şeklinde yerleştiriyor. Yani biz günlük hayatta kullandığımız ölçütleri kullanırsak DNA molekülünü bir basket topu yapalım. O moleküle o 2 sarmal, 2 misina 230 kilometre uzunluğunda 2 misinayı alacaksınız. Basketbol topuna sığdıracaksınız. 230 kilometre. Ve bunları sarmal şeklinde düzgün bir sarmal yapmanız istense sizden. ve ondan sonra da bir basketbol topunun içine sığdırmanız istense. 230 kilometrelik misinaları. Ha bir de sonra onları gerektiğinde çoğaltma zamanında aynı şekilde açmanız da istenecek. Ve bunu milimetrenin binde biri. Yani DNA katlandığında kendi bulunduğu odacığının 200 bin kat uzunluğunda oluyor normal boyutu. Ve 200 bin kat küçüğün boyutun içine Allah onu sığdırıp yaratıyor. Ve içinde 3 milyar bilgi var. Ve bu katlandıklarında sarıldıkları makara gibi nükleozomlar var. Sadece bir hücrenin içinde 25 milyon tane nükleozom var. Bakın makara olarak kabul edebileceğimiz o DNA'ların sarıldığı 25 milyon makara var. Bir tek hücrenin içinde. Yani Allah'ın sonsuz yaratma gücünü buradan bir örnek olarak görebiliyoruz maşallah.
Evet, her ne kadar çok sıkı sarılmış da olsa bu anlamda ama yani saniyede 2000'e yakın protein üretilmesi için yüzlerce enzim, yani saniyenin 2000'de biri artık zaman sırasında veya daha kısa bir sürede ilgili gene hemen gidip buluyorlar. O kadar sık sarılmış olmasına rağmen ve hemen oradan o hocamın anlattığı gibi kopyalama işlemlerini yapıyorlar. Ve hemen hücrenin dışında sitoplazmayı alıp üretim işlemleri ribozomda hemen oluyor. Bu çok hızlı oluyor. Yani süper çok çok çok hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Şu yok yani düşünme ve algılama diye bir konu yok yani hücrenin içerisinde. Düşünmeden, algılamadan zaten bilir gibi bir hareket var. O Allah'ın ilhamıyla olduğu belli mesela orada. İnsansı bir yapı yok. Yani insan önce bir düşünür. Yani ilk önce bir algılar. Sonra fark eder, farkına varır. Sonra ne yapması gerektiğini düşünür. Belki bir bilene sorar, bir bilgi edinir. Ne yapması gerektiğini öğrenir. Ondan sonra da yapmaya başlar. Ve muhtemelen de %100 değil, %90 da yapar. %100 hatasız yapamaz mesela. Vücutta böyle değil. Düşünmeden, algılamadan, yani direkt gidiyor olay yerine. %100 yapıyor, tekrar ayrılıyor. Haşa Allah'ın tecellisi olduğu, ilham ile hareket ettiği çok belli. Biz bu Drosophila melanogaster isimli meyve sineği ile ilgili deneyi biz zaten okulda yapmıştık. Onu Oktar Hocam bahsetti. Onun biraz daha ayrıntısını gösterelim. Bakın Drosophila melanogaster isimli meyve sineği şu. Yani çürükçül böyle deney yerde kullanılan, çok hızlı ürediğinden dolayı şöyle deney tüpleri oluyor. Buna diplerinde böyle yemek artıkları, böyle çürük gıdalar oluyor. Bunun içerisine meyve sinekleri konulduğunda çok hızlı bir şekilde üredikleri görülüyor. Ve buna göre de genetik sayım yapıyorsunuz. İşte erkek dişi, kırmızı gözlü veya arkası işte vücut rengi veya arkasındaki şu kısmın koyu renkli veya açık renkli olmasına göre genetik varyasyonun sayımını yapıyorsunuz. Bu birinci deney. İkinci deneyde de özellikle mutasyona uğratılıyor. Çeşitli kimyasallar veriliyor, toksik ve ultraviyole veriliyor. Bir hafta öncesindeki kültür bu haldeyken, yani şu deney tüpündeyken, ona ultraviyoleyi verdiğiniz zaman bakın ne oluyor? Herkes bunu laboratuvarda saymıştır. Bütün biyoloji öğrencileri de bunu muhakkak laboratuvarlarda yapmışlardır. Kendi gözleriyle de görmüşlerdir. Bunun karşınızda böyle yaratıklar çıkıyor. Burada mesela sayım yapmanız isteniyor ama sayamıyorsunuz. Çünkü şunun erkek mi, dişi mi, kırmızı gözlü mü, değil mi, yoksa arkasındaki rengi siyah mı, değil mi fark edemiyorsun. Neden? Çünkü oluşmamış. Mutasyon onu tahrip etmiş, ölmüş. Zaten 150'ye yakın birey olması gerekirken çok az 20-30 tane birey görüyorsunuz. Onun da zaten %99.9'u ölü, ölmüş. Bazıları böyle yarım yamalak hareket edenleri görüyorsunuz. Onlar da bu şekilde. Ya tek kanadı yok, ya ayakları yok, ya gözü yok, ya fazla ayağı var, ya fazla gözü var. Yani böyle hani bırak normalde mutasyonun faydalı olma ihtimalini, zarar vermeme ihtimali bile çok çok çok düşük. Zarar vermemesi de mesela çok sık kullanmadığı bir fonksiyonunu, yani çok sık kullanmadığından dolayı hayatını devam ettirebiliyor belli bir süre. Yine %100 sağlıklı olmuyor. Yani mesela biz mutasyona diyoruz ki sıfır yararlı, ya zararlı ya da en iyi ihtimalle hiç
sessiz
diyoruz. Ama sessiz mutasyonda bile mesela adamın, yani insanın kullanmadığı bazı genler vardır. Bazı adaptasyon genleri vardır. Mesela yüksek rakımlara çıktığında oksijenle ilgili genlerde bazı genlerin aktif olduğunu, daha önce hiç çalışmadığını ama aktif olup orada işe yaradığını görürüz. Yani mutasyon mesela o gende olmuşsa, ondan normal hayatında kullanmadığından dolayı sessiz mutasyon diyebiliriz ona. Fakat rakım yukarıya çıktığı zaman insan o gen mutasyon olduğundan dolayı, çalışmayacağından dolayı bu sefer orada yaşam sıkıntısı çekecek. belki durum ilerlerse ölecek. Ya mutasyon işte böyle tahrip edici, son derece zararlı ve hocam anlattığı gibi 75 yıldır sürekli üzerine deney yapılan, çünkü ucuz bir yöntem. Çok hızlı yürüyorlar ve besisi de çok ne derler? Ucuz, kolay bulunan bir şey. Yemek artıyla oluyor. Deniyorlar. Yıllar boyunca bunu deniyorlar. Fakat sonuçta kendisine ek bir özellik eklemiş. Kendisine ek bir gen eklemiş. Daha faydalı bir hale dönüşmüş. Bir Drosophila yapamıyorlar. Bu deney tüplerinde bunu keşfedemiyorlar. Yani. Böyle olunca ne ortaya çıkıyor? Zaten hani söylenen gerçek şu. Mutasyon kesin zararlıdır veya sessizdir. Mutasyonun kesinlikle zararlı olduğunu deney de ispatlamış oluyor. İşte bilim bunu laboratuvar ortamında yapıyor, deneyini yapıyor ve sonucunu şu an açıklıyor. Mutasyon zararlıdır. Bir bilgi eklemez. Kesinlikle bir bilgi eklemez. Var olanı da muhakkak tahrip eder. En iyi ihtimalle de kullanılmayan genlerde olursa sessiz kalır.
Ha, ilginç olan İnşallah. Evrimle ilgili, evrimi güya delillendirmek için yapılan bütün deneyler evrimi yalanladı. Şimdi bakın, faydalı mutasyon var mı? Bunu dünyanın en ünlü evrimcisine soralım. Richard Dawkins'e bakalım ne diyecek. Faydalı bir mutasyon var mı? Bir numaralı evrimcisi diyor ki Dawkins. Trilyonlarca var diyor. Çünkü milyonlarca tür için trilyonlarca faydalı mutasyon olması lazım. Gözü oluşturan, kanadı, beyni, akciğerleri oluşturan trilyonlarca. Bakalım bir tane örnek veya deyince ne demiş?
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process?
Diyor ki bakın, basit soru soruyor. Bu canlı bir çekim. Richard Dawkins, röportaj. Profesör Dawkins diyor, genlerdeki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrim süreci örneği verebilir misiniz? Yani bir canlı olacak, gözü yok. Ona göz bilgisi ekleyecek. Tesadüfen diyorlar ya, tesadüfen oluştu göz. Hiç yokken ona yeni genetik bilgiyle göz yapacak böyle yavaş yavaş. Yani trilyonlarca var diyorsunuz. Bir tane verin diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım Richard. Bakıyor. Sağa bakıyor.
Richard.
Sola bakıyor. Dudağını ısırıyor. Ne oldu Richard? Evet. Richard.
Şöyle oldu.
En sonu yayını durduruyor. Stop the recording diyor. O da var yani böyle. Yayını durduruyor. Niye? Çünkü yok. Olmayan örneğine nasıl versin? Ama işte bu soru, yani nasıl sorulduğu önemli. Bunlara soruyu sorunca böyle, mesela ben de Roma'da dedim ki bir tane ara geçiş formu gösterin dedim. Hemen kürsüden kaçtı. Normalde bunlar soru sorulmasını onun için istemezler. Atıp tutacak. Veya işte onun söylediğine başka bir şey, yani siz delil getiriyorsunuz mesela, asla istemez. Onun için hocamız yerle bir etti. Dün dedi hocamız, bu dedi yapması çok zor, yıkması çok kolay. Allah dedi hocamız, yani daha zorlu bir teori de yaratabilirdi. Ama evet. O kadar böyle çökmüş, böyle çürük bir şey yarattı ki Allah elhamdülillah. Yani hocamız çıkıp da böyle bir vurunca aparkat yani böyle, ama fikren yani inşallah. Böyle kalktı, bütün darbinizm dünya çapında çuval gibi yere düştü. Bir türlü de kaldıramıyorlar. Hakem sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ses yok darbinizmden. 6, 7, 8, 9 darbinizmden ses yok. 10 ses yok, knockout. Elhamdülillah dünya çapında. İşte size dünyanın. Sonra veremiyor bunu. Diyor ki o zaman uzaylılar getirdi diyor. Ama bir akıl diyor, akıllı tasarım diyor. Yani bir yaratıcının varlığını kabul etme noktasına geldi. Haşa, sadece o Allah değildir demeye çalıştı. Yani en son evet. Filmlerin o şekilde. Ama Allah yaratmıştır diyecek. Çünkü hocamız dedi ki Allah'ın izniyle Richard Dawkins'e la ilahe illallah dedirteceğiz. Allah birdir inşallah.
İnşallah.
Sonraki aşaması da neydi? Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum dedi. Yani bak dedi. Yavaş yavaş ilk önce uyumu ve düzeni kabul etti. Yani uyumsuzluk yok dedi. Ama bunun kaynağını istemeden zorla söylüyor. Ağzından o kelimeler zorla çıkıyor ama uzaylılar bırakmış olabilir gibi söyledi. Şimdi dedik sonra Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum. Yani Darwin'in öngörüleri doğru değil gibi bir anlama geliyor bu. Şimdi bir sonraki aşamada inşallah Allah'ın yarattığını net bir şekilde söyleyecek. Bu çok metafizik bir konu. Dünya buna hakikaten 150 yıldır, son 150 yıldır çok fazla uğraş verdi. Mesela Herbert Nielsen diyor ki, Lund Üniversitesi'nden İsveç'te bir bilim adamı, botanikçi, evrimi 40 yıldan fazla süren bir deney ile kanıtlama teşebbüslerim sonunda başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Yani 40 yıl bir bilim adamı, yani bilim adamı ne demek? Tutar, görür, akıllı, zeki değil mi? Yani matematiği, fiziği bilen, mikroskopları kullanmasını bilen, yani konuşmasını, yazmasını bilen akıllı adam demek bilim adamı. Bu adam 40 yıl araştırma yapıyor evrimi kanıtlamak için. Ya normalde bir fotoğrafta, bir fotoğrafta evrimin olmadığı anlaşılır zaten. Objektif ve akılla bakan bir göz için. 40 yıl hangi güç bu adama hala evrimi kanıtlamaya çalışmasını sevk ediyor? Yani oluyor olmuyor bir daha deniyor, olmuyor bir daha deniyor. Vakit harcıyor, para harcıyor. Ya, profesör bu adam, asistanlarını da bu işe koşturuyor. Onlarca kişi, onlarca yıl, milyarlarca dolar parayı olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyorlar, evrimi. Olmadığını da vicdanen biliyorlar. Değil mi? Sorsan onlara diyeceklerdir Allah'ın yarattığını, inanmadıklarını samimi bir şekilde söyleyebilirler. Buna rağmen devam ediyorlar. İşte bu Allah'ın mucizesi, evrim. Yoksa başka türlü açıklanabilecek bir konu değil yani inşallah.
Evet, bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre, yani sen işte Darwin, Lamarck, Sümerler, Firavun öyle gidiyor. Firavun'a kadar gidiyor, Sümerlere kadar. Sizin ve atalarınızın isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Evrim, yok doğal seleksiyon, işte şöyle oldu, bilmem ne Pitarikus, Potososius falan böyle. Bunları isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Yani hiçbir delile dayanmadan onlar keyfi olarak isimlendiriyorlar. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Bir tane bile delil yok. Gördük bakın. Mutasyonu soruyor Dawkins'e. Tek bir delil yok. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, yani heva istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yani sırf Allah'ı inkar etmek için böyle bir şeye tevessül ediyorlar. Ve ona uyuyorlar. Ama zanna, yani delilsiz böyle tamamen uydurma. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. İşte Mehdi aleyhisselam, yol gösterici inşallah günümüze ayrı zamana işaretle. Andolsun diyor Allah, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Onun için Darwinizm ve materyalizm dünya çapında yerle bir oldu elhamdülillah. Mehdiyetin çünkü zıl ve gölgesi dünyayı kapladı. Allah'tan, Rablerinden yol gösterici geldi inşallah.
İnşallah. Şimdi neden böyle oldu? Çünkü Allah bilimi buna vesile etti. Yani hocamıza vesile etti inşallah. Hocamız da bilimi kullandı. Bilim de artık öyle bir düzeye geldi ki, yani şu aşamada bir bilim adamı çıkıp da evet bu kendi kendine olabilir kelimesini söyleyemiyor artık. Yani bitti, tıkandı yani. Artık bir şey yok artık. Sadece Allah, yani bir de her şeye gücü yeten, sonsuz ilme sahip, sonsuz sanata sahip, sonsuz rahmete sahip Allah yaratmıştır kelimesi, cümlesi artık çıkar ağızdan hale geldi. Artık gelişmeler o safhaya rahatla ulaştı ki hem Allah'ın sıfatlarını bize gösteriyor, hem de yalnızca yaratılmayla olabileceğini bize ancak ispatlıyor inşallah. Onun için artık bilim adamlarından böyle evrimci söylemler de çıkamaz hale geldi. Tabi hocamızın her çıkan iddiaya da anında cevaplaması da buna tabi çok büyük etken oldu. Ama gelişmeler de, gelişmelerin ışığı da bize sadece Allah'ın yaratışının varlığıyla bunların mümkün olabileceğini açıkladı. Neden? Mesela bir sunumda gösterelim. İkiye bir basabilir miyiz? Geçebilir miyiz? Çünkü yaşam için gerekli dengeler çok hassas. Yaşam için, yaşam dediğimiz yaşamın bir mucize olduğu ortaya çıktığı için bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilir. Mesela yer çekimi denen bir kuvvet var değil mi? Kütle çekim kanunundan ileri geliyor. Eğer daha güçlü olsaydı yer çekimi, dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirip bu da yaşam için çok olumsuz hale geliyordu. Eğer daha zayıf olsaydı dünya atmosferi çok fazla su kaybedip canlılık mümkün olmuyordu. Yani ne eksikliğinde ne fazla olması lazım yer çekiminin hayatın olabilmesi için. Yeterli mi? Değil. Güneş'e uzaklığımız da çok önemli. Eğer daha fazla olsaydı güneş'e uzaklığımız, gezegenimiz dünya yani çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen hemen buzul çağına girerdi. Yok eğer daha yakın olsaydı bu sefer gezegenimizdeki sıcaklık çok fazla artar, kavrulur, atmosferdeki su döngüsü yine olumsuz etkilenir ve yaşam yine olmazdı. Demek ki uzaklığın da tam bu şekilde olması gerekiyor. Yeterli mi? Yine değil. Yer kabuğunun kalınlığı da çok önemli. Eğer daha kalın olsaydı yer kabuğu, atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. İnce olsaydı hayatı imkansız kılacak kadar sayıda volkanik hareket olurdu. Demek ki yer kabuğunun kalınlığının da böyle olması lazım. Dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı peki? Bu hız eğer daha yavaş olsaydı gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu. Bu da yaşamı olumsuz yönde etkilerdi. En basitinden insanoğlu olmayabilirdi. Eğer daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara ulaşır. Kasırgalar ve tufanlar hayatı yine imkansızlaştırdı. Devam ediyoruz. Ay ile Dünya arasındaki çekim etkisi peki nasıl olmalıydı diye baktığımızda, eğer bu etki daha fazla olsaydı, Ay'ın şiddetli çekiminin atmosfer şartları, Dünya'nın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. Eğer daha az olsaydı, şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. Yine hayatı olumsuz etkilerdi. Manyetik alan, biz bunu görmüyoruz mesela, bilmiyoruz. Ama manyetik alan denen bir alanı var Dünya'nın. Bu alan eğer daha güçlü olsaydı çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı güneş rüzgarı denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllere karşı Dünya'nın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam yine imkansız olurdu. Yani Dünya'nın bir manyetik alanının ideal oranda olması gerekiyor. Yeryüzünden yansıyan güneş ışığının yeryüzüne ulaşan güneş ışığına oranı nasıl olması gerekirdi? Eğer bu oranda fazlalık olursa hızla buzul çağına giriliyor. Eğer az olursa sera etkisi aşırı ısınmaya neden oluyor. Dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalıp daha sonra da kavruluyor. Su bitince, buharlaşınca kavruluyor. Yine atmosferdeki gazların oranına bakıyoruz. Oksijen ve azot gibi hayat için en önemli gazlar. Eğer bu gazların oranı, bakın, ne kadar önemli olmasına rağmen fazla olsaydı şu andaki halinden, azot %78, oksijen de %21, değil mi? Yaklaşık olarak oranlar bu şekilde. Bu oran daha fazla olsa yaşamsal fonksiyonlar hemen olumsuz etkilenmeye başlıyor. Olumsuz şekilde hızlanıyor. Az olursa da yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlıyor. Her iki halde de muhakkak ölümle karşılaşabiliyoruz. Atmosferdeki diğer gazlar karbondioksit ve su molekülleri oranı. Eğer daha fazla olsaydı atmosfer çok fazla ısınıyor. Daha az olsa atmosfer ısısı bu sefer düşüyor. Yani hep bir denge olması gerekiyor. Ama bu saydıklarımızın hepsinin olması gerekiyor. Birinin olması yeterli değil. Ki bu çok küçük bir kısmı. Ozon tabakasının kalınlığı. Ozon nedir? O3. 3 tane oksijenin oluşturduğu, ozonundan oluşan bir tabaka. Eğer daha fazla olsaydı yeryüzü ısısı çok düşerdi. Eğer daha az olsaydı yeryüzü aşırı ısınır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı bir koruma kalmaz ve yaşam imkansız olurdu. Sismik deprem hareketleri, eğer daha fazla deprem olsaydı yine canlılar için sürekli bir yıkım olur. Daha az olsa okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz. Okyanus, yani olması da gerekiyor depremin. Olmaması halinde bakın, besin zinciri sekteye uğruyor ve dünyadaki canlılık olumsuz etkileniyor. Şimdilik sadece bu kadarını sayıyoruz. Canlılığın olması için gerekli etmenler. Bunların herhangi birisinde insanın iradesi var mı? İnsan bu etmenlere direkt yapabiliyor mu? Yani direkt üretiminde ve azaltmasında etmen mi? Değil. İnsan sadece bunları tüketici konumunda ve izleyici konumunda. Yaşam dediğimiz yüz milyona yakın canlı türü var. 100 milyon çeşit canlının yaşadığı bu ortamda olması gereken optimum değerler milyarlarca yıldır dünyada var. İşte bu değerlerin sürekli aynı oranda kalmasını sağlayan güç ancak Allah'ın varlığıdır. Allah'tır inşallah.
Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İman hakikatlerinden biri olan altın kaplumbağa böceğinden bahsetmek istiyorum. Birçok canlı renk değiştirerek kamufle olur ve düşmanlarını korkutur. Altın kaplumbağa böceği de renk değiştirebilen canlılardan bir tanesi. Canlılar renk değiştirirler ve kamufle olmak için uygun pozisyonda dururlar çoğu zaman. Bukalemun ve mürekkep balığı gibi canlılar vücutlarında bulunan pigmentleri kullanaraktan renklerini değiştirirler. Altın kaplumbağa böceği ise çok daha farklı bir yöntem kullanıyor renk değiştirebilmek için. Bu böceğin çok ince bir zarı var ve bu zarı 3 katmandan oluşuyor. Bu 3 katmanın en alttaki tabakası en kalın katman, en üstteki tabakası ise en ince katmanı oluşturuyor. Bu katmanlar farklı farklı renkleri yansıtabiliyorlar. Ve bu katmanların arasında da kanallar var. Kanallar böceğin vücut sıvısıyla dolaraktan pürüzsüz bir hale geliyor ve böcek altın rengini yansıtabiliyor. Böcek herhangi bir şekilde bir etkenle rahatsız olduğunda ya da herhangi bir düşmanı olduğu zaman da bu katmanların en alt kısmında kırmızı bir pigment tabakası var. Ve kanallar arasından sıvıyı çekerekten kırmızı pigment tabakasını ortaya çıkartıyor ve kırmızı rengine bürünüyor. Bakın görebiliyorsunuz şu anda altın renginde. Kanalların arasındaki sıvı çekildiği zaman da bu kırmızı rengi ortaya çıkartıyor. Maşallah. Ve düşmanlarını korkutuyor bu sayede. Böcek 8 milimetreye kadar büyüdü ve çok ağır, yani çok hızlı hareket edemediği için bu yöntemi kullanıyor. Elbette ki böcek bunu kendi aklıyla akıl etmiyor. Herhangi bir böcek hiçbir şekilde akıl edip de vücuduna böyle bir fonksiyon ekleyemez. Biz insan olarak bile hani bunu çok zor akıl edebileceğimiz bir şey, hani böceğin kırmızıya dönüp de işte karşısındaki düşmanı korkutabilecek. Evet. Düşmanının kim olduğu ve kırmızıdan etkileneceği de bilinmesi gereken bir husus. Elbette ki bu yüce Allah'ın bir tecellisi, bizim önümüze sunduğu bir güzellik. Kur'an ayetlerinde yüce Allah bu konuyu şöyle haber vermiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü, aziz olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir. Hadid suresi 1. ve 2. ayetler.
Maşallah. Hayvanlardan ve davarlardan, diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Değişik renklerde, türlü renklerde olanlar vardır diyor. Hmm. Gerçekten hayvanlardaki o renklilik ve böyle değişkenlik çok mucize. Altın kurbağanın bir de kendisi var, yani böceğiyle birlikte. O da çok muazzam bir özelliğe sahip. Yani kurbağa çeşitleri gerçekten hepsi, yani böyle binlerce kurbağa çeşidi var. Hepsinde çok ayrı muazzam mucizeleri var. Bir kısmı mesela yavrularken metabolizmayı durduruyor. Yavruları mideye olan odacığa indirip orada besledikten sonra, büyüttükten sonra çıkartıp sonra tekrar metabolizmaya dönüşüyor gibi. Böyle hakikaten yani şaşkınlıkla, yani Subhanallah dedirten Allah'ın büyüklüğünün örneklerinden kurbağalarda çok çeşitlilik var. Mesela altın kurbağa da Güney ve Orta Amerika'da yaşayan kurbağalar üzerinde deneyler yapılıyor. 3 çeşit zehir alınıyor o kurbağalardan. Zehir üretiyorlar. Karınca ile besleniyorlar. Fakat karıncadan gelen bazı salgılar sonucunda kendi, nasıl yapıyorsun Subhanallah, kimya profesörü mü bu? Yani vücudun üçü içinde zehir üretiyor o yediği besinlerden. Yani hem besin olarak kullanıyor karıncayı, hem de zehir üretme kaynağı olarak kullanıyor. Bir altın kurbağadan çıkan zehir 10 insanı öldürebilecek güçte, bakın. 10 insanı öldürebiliyor bir zehir. Altın kurbağa. Bu kurbağa, yani karıncadan alacağı kaynaktan zehir üretmeyi nereden bilsin? Zehire ihtiyacı olduğunu nereden bilsin? Vücudun içindeki hangi laboratuvarda, hangi kimya bilgisiyle o zehri üretsin? O kadar güçlü, onu insanı öldürebilecek güçlü. Ayrıca kendine de zarar vermez.
Evet.
Bu
hepsi bir arada olsun.
Yani Subhanallah, Allah'ın sonsuz kudretinin, ilminin muazzam tecellisi inşallah.
Tabii ya, zehir dediğimiz konu da zaten genelde proteinlerden oluyor birçoğu. Veya toksik maddeler oluyor ama özelliği şu, çok kilit bir enzim inhibe ediyor. Yani mesela solunumla alakalı enzimleri vücudumuzdaki hemen çalışmasını durdurup, mesela siyanürün öyle bir etkisi var. Durdurunca enzimin, artık enzim oksijeni mesela bağlayamaz hale geliyor, hemoglobin molekülleri kanımızdaki. Dolayısıyla istediğin kadar nefes al, oksijen kana geçmediği için yani bir dakika içerisinde hemen ölüm hadisesi vuku bulabiliyor. Çünkü o enzimin etkisi sıfıra gitmiş oluyor. Çalışamaz hale gelmiş oluyor. Onun bunu yapabilmek için özellikle çok ciddi çalışmalar, hayati enzimlerin ne olduğunu bilmek, bir de o enzim nasıl etkisiz hale getirilir, onu çok çok iyi irdelemek gerekiyor. Ya biz bilmiyoruz ya, hani içimizdeki enzim hangisi, adı ne, kimyası ne, bunu nereden o canlı mesela, değil mi? Kurbağa bir de. Karşıdakinin tam da özellikle o enzimlerini, hayati enzimlerini çalışmasını durduracak, inhibe edecek maddeyi vücudunda üretiyor. Kendisi zaten isteğiyle üretemeyeceği için, o da onun DNA'sında hazır olarak bulunduğu için bir nimet olduğu, onun bütün özelliklerini yaratan Allah tarafından verilen bir özel nimet olduğu çok belli. İnşallah. Bunun gibi birçok delil var. Evrimi yıkan, evrimi silip süpüren. Evrim şu an süprüntü vaziyette. Enkazını inşallah süpürüyoruz. Derken, yani öyle hakikaten, ama bugün yine bir haber çıktı. Hürriyette. Şaşıracak derecede ya. Bu cesaret nereden geliyor bu?
Şimdi bir tane bir nasıl halka oluyor, varmış. Onu arıyorlar yıllardır.
Doktor hocam.
Evrimin kayıp halkası bulundu. Buraya bir tane iskelet koymuşlar. Diyor ki yaklaşık 2 milyon yıl önce Güney Afrika'da yaşamış olan maymun adamların. Neye dayanarak söylüyor? Buradaki kemik parçalarına dayanarak tipik olarak yaptıkları bir şey. İşte Homo erectus'tan bugünkü Homo sapiens'lere bilmem ne evriminin falan filan diye devam ediyor. Şimdi bir kere delil olarak bakalım, bilimsel olarak geçerliliği var mı yok mu? Bir kere bakın, evrimimizin iddia ettiği, bunlar daima şunu yapıyorlar. Bugüne kadar yaşamış olan 6000'den fazla maymun türü var. Bunların yaklaşık 120 tanesi hayatta. Soyu tükenmiş olan maymunları alıp bunu güya insanın atası diye ufaktan da büyüğe doğru sıralamaya çalışarak böyle ve iskeletlerinde bir de ayrıca rekonstrüksiyon yaparak, yani yeniden inşa. Mesela geçenlerde Arde diye 1994 ya da 6 yılında buldukları bir bonobo maymununa ait. Bonobo günümüzde yaşayan bir maymun. Bunu 2010 yılında tekrar böyle gündeme getirmeye çalıştılar. Öyle panik halde. Bunun bir leğen kemiği var, böyle buluyorlar. Ama tuzla buz olmuş. Yani böyle minik minik parçalara ayrılmış. Bunu yeniden böyle güya iskeleti, şimdi insan ayakta yürüyen bir canlı. Omurgasıyla leğen kemiğinin açısı maymunlardan tamamen farklı tabii. Ayrıca yarım daire kanalları var mesela, denge organı. Dik olarak yürüdüğü için onun da açısı maymunlardan farklı. Maymunlar öne eğik yürüyor. Uzun kollu, kısa bacaklı, ağaçları kavramak için ayakları da, yani sırf elleri değil, ayakları da ağaçları kavrayacak şekilde yaratılmış. İskelet yapıları da öne eğik olarak dört ayak üzerinde yürümeye uygun yaratılmış. Tabii dolayısıyla omurgalarıyla mesela leğen kemiğinin açısı farklı. Bu Ardi dedikleri normal bonoboya ait fosilken bunun leğen kemiğini tuzdan buz olmuş, yeniden bir araya getirip güya sanki insanın açısıyla aynı açıymış gibi monte etmeye kalktılar. Hocamız çıktı, Allah razı olsun. Bu dedim bonobo maymun dedi ve özür diletti. Dünya çapında özür dilediler. Aynı şekilde Ida diye çıktılar, dünyanın 8. harikası dediler. Hocamız lemur fosili dedi, yani lemur kuyruklu maymun, Madagaskar maymunu. New York Times, BBC hepsi özür dilediler. Şimdi burada yine 2 milyon yıllık bakalım. Bakın burada şimdi daha önceki senaryolarının yaşlarını görüyoruz. Mesela Australopithecus dedikleri güney maymunu anlamına geliyor. Normal bildiğimiz bir maymun türü. Soyu tükenmiş. Küçücük kafatası, çıkık çenesiyle. Tipik bir maymun. Yani şempanzelerden, gorillerden hiçbir farkı yok. Homo erectus dedikleri, bakın bu haberde Homo erectus da geçiyor. Normal bir insan. Bir de Homo habilis dedikleri, göğe alet kullanan. Alet kullandığında bir delil yok. Aletler apayrı bir yerde bulunuyor. Uzakta böyle. Bir tane çene parçası bulmuşlar. Fakat dikkat ederseniz hepsinin yaşadığı dönem aynı. Dolayısıyla evrim olmadığını, hepsinin birlikte yaşadığını gösteriyor. Hatta Afrika'daki aynı katmanda 1.7 milyon yıllık taş kulübe de buluyorlar. Yani taş kulübe şu anlama geliyor. Demek ki insan yaşamış orada. Afrika'daki bazı yerli kabilelerde hala taş kulübe kullanılmıyor mu? Aynısı Afrika'dakini söylüyorlar zaten. Dünyanın en ünlü paleoantropologları. Şimdi bu haberde bu iddia edilen Homo erectus diyor, Homo sapiens'i. Ulan zaten Homo erectus insan. Homo sapiens de insan. Ara geçiş halkası mı olur bunun? Bulduğu iskelet parçaları da zaten, yani detaylı olarak bakmak lazım tabii. Ya insana ait oluyor ya maymuna ait oluyor. Muhtemelen insana ait. Tam detaylı olarak bakmadığımız için bakalım şimdi detaylı olarak. Arası hiçbir zaman olmuyor. Çünkü arası zaten olamaz da, genetik bilimin dolayısıyla olamaz. Paleontoloji bize bunu gösteriyor. Ve ayrıca bakın başka deliller de var. Mesela Latoli ayak izi denen ayak izi buluyorlar. Bakın bu 3,5 milyon yıllık. Şimdi ne diyorlardı orada? 2 milyon yıllık Homo erectus, Homo sapiens. Kardeşim bak 3,5 milyon yıllık ayak izi sana. Üstelik bunu bulanlar da yine Darwinistler. Bakın ayak izine bakın. Modern insan ayak iziyle birebir aynı. Bu da ayak izi, bulunan ayak izi. Adam ayağını yanına koymuş. Aynısı. Maymunla alakası yok. Hatta diyor ki bu dünyanın en ünlü paleoantropologları. Bunu diyor Florida sahillerinde bulsak diyor, Miami plajında diyor. Hiç kimse yadırgamaz diyor. Normal bir insanın ayak izi diyor. Kaç milyon yıllık? 3,5 milyon yıllık. Ne oldu kayıp halkası hürriyetin? 2 milyon yıllık halka. Ne oldu? Halka başlarına. Ama bazen hakikaten halka bulunduğu haberleri çıkıyor. Bakın yine bir halka bulunduğu haberi. Ne diyor? Darwin'in halkası bulundu. Darwin'in ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği halkası yıllardır evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Halka Meksika'da bulundu ve British Museum'daki yerini aldı. Dalga geçiyor internette. Çoluk çocuk böyle bu adamlarla, koskoca adamlarla dalga geçiyor. Hürriyet bıraksın bu işleri. Öyle kayıp halka falan yok. Çünkü evrim yok. Bakın 350 milyon tane fosil var. Diyor ki hocamız ya diyor, bir tane getirin diyor. 10 trilyon vereceğim diyor. Bavulla.
Şu şeyi de anlatır mısın doktor hocam? Yani evrim ağacı diye bahsediyorlar ya sürekli. Hani tek bir hücreden, tek bir molekülden şu andaki milyonlarca çeşitlilik oluşma şeyini bir evrim ağacına bağlıyorlar. Önce bir iki tane olması lazım, sonra çoğalması lazım diyor. Halbuki paleontolojik deliller, bulunan fosiller şu anki çeşitten çok daha fazla folyum yani çeşitlenmenin ilk andan itibaren var olduğunu gösteriyor. Yani şu an azalmış, eskiden daha çoktu.
Doğru.
Yani evrim mantığını, zihniyetini, bütün her şeyini tamamen yıkan çok önemli bir delil.
Tabii Kambriyen döneminde filumlar var. Bakın şimdi gösterelim onu. Filumlar şurada bakın. Temel canlı grupları yani film demek vücut yapısına göre. Mesela kabuklular, sert kabuklular, yumuşakçalar. Vücut yapıları farklı bakın birbirinden. Hep ayrı gruplar bunlar. Kordatlar, ondan sonra eklem bacaklılar gibi 50 tane grup var. Bu filmle. Bunlar bakın burada gördüğümüz gibi Kambriyen dönemi denen yani yaklaşık 540 milyon yıl önce şu alttaki çizgi, yatay çizgi 540 milyon yıl öncesini gösteriyor Kambriyen dönemi. Ve ondan sonra günümüze ilerleyen zamanı görüyoruz dikey çizgide. Bakıyoruz 540 milyon yıl önce ve ondan öncesinde 3 tane temel canlı grubu var. Cnidarian denen mesela proliferans denen süngerler,
yumuşakçalar,
solucanlar gibi böyle canlılardan 3 tanesi var. 540 milyon yıl önce 50 tanesi birdenbire derken patlama diyorlar zaten. Patlama şeklinde diyorlar ortaya çıktı. Güm diye geliyor böyle yani oraya. Güm derken yani birdenbire hiç atası yok. Yani neler mesela bunlar? Balıklar bulundu. Balıklar da ortaya çıkıyor. Omurgalılar var bunların içerisinde. Eklem bacaklar, trilobit gibi canlılar, deniz anaları gibi böyle birçok canlı grubu 50 tanesi birdenbire hiç atası olmadan, hiç evrimleşmeden ortaya çıkıyor. Hatta bunun fosillerin 60 bin tane fosili Amerika'daki ünlü Smithsonian Enstitüsü denen müzenin, bakın fosilleri sergilemekle görevli olan müze ve evrimci müze, evrimci. Bir tane delil olsa milletin gözüne sokarlar böyle. 60 bin tane fosili depoda saklıyor herif. 70 yıl sonra öldükten sonra depoda buluyorlar fosilleri. Niye saklıyor? Çünkü evrimi yalanlıyor. Bakın burada evrimin altı hocanın bahsettiği böyle olması gerekir diyorlar. Yani nasıl olacak ki ya bir tane hücre oluşacak da o böyle milyonlarca canlıya evrimleşecek ağaç gibi bir şey bekliyorlardı. Bu çıktı. Ağaç tersine duruyor. Bakın 50 tanesi ortaya çıkıyor. Sonra zamanla günümüzde 35 tane var 35'e iniyor. Yani böyle duruyor. Bunlar böyle duracak diyorlardı. Böyle duruyor. Yani fosil kayıtları evrimi her yönden yalanlıyor. Kambriyen döneminde göz gibi, kan dolaşımı gibi, omurga gibi çok kompleks organlar ve yapılar, solungaç gibi birdenbire ve aniden ortaya çıkıyor. Hiçbir ilkel formu yok, hiçbir atası yok. Hatta diyor ki Richard Dawkins, Kambriyen döneminde diyor, bu gruplar diyor, sanki diyor, hiçbir evrimsel hikaye olmadan diyor oraya yerleştirilmiş gibiler diyor. Ne demek bu? Allah yarattı demek. Yani Allah'ın tamam. Yarattı bakın. Allah ol diyor. Allah'ın ol demesiyle inşallah. Allah'ın ol demesiyle. Bütün bu 50 tane canlı grubu birdenbire kusursuz ve mükemmel şekilde ortaya çıkıyor. Yani öyle kayıp halka falan yok. Hürriyet gazetesi bıraksın bu işleri. Hürriyet gazetesi daha önce de bakın bunları yapmaya çalışıyordu. Ya bu insanı sadece küçük düşürür. Yani bunun başka hiçbir şey yok. Bakın mesela şimdi Hürriyet Gazetesi'nin önceki yayınlarından örnekler verelim. Neler yapıyor? Bakın rezaletlere bakalım şimdi hep birlikte. Bakın işte size bir Hürriyet haberi. 4 milyon yıllık değişim diyor. Şimdi bakanlar bunu zannediyorlar ki bu güya böyle yarı maymun, yarı insan canlılar çizmişler buraya. Kendilerine göre. Tabii hayali tamamen bunlar. Güya yaşamış. Bakın burada da diyor ki 3 milyon yıl önce böyleydi diyor. Gözlerini fal taşı gibi açmış. Böyle saman gibi saçları çizmiş. Üzerine hatta sivilceler yapmış falan böyle. Şimdi bunun başlığı bu şekilde. Bunun içine bir bakıyoruz. Haberin içerisinde. Bakın diyor ki haberin içerisinde Wolfgang Schnabel diyor. Sen okuyabiliyor musun orada?
Ya bayağı hayal gücünü kullanmak zorunda kaldığını itiraf etti diyor. Bu heykelleri
evet,
yaparken.
Wolfgang Schnabel bilgisayardan çıkan patronlar üzerinde çalışırken hayal gücünü bakın bir hayli çalıştırmak durumunda kaldığını söylüyor. Ne demek hayal gücünü çalıştırmak? Bilimle alakası var mı bunun? Yok. Ya tamamen uyduruyor. Burada bu gördüğünüz şeyleri çizmiş. Hürriyet'te bunu haber yapmış. 3 milyon yıl önce de böyle. Hiçbir bilimsel geçerliği var mı? Yok. Zaten öyle bir canlının yaşadığına dair. Kaldı ki kemik yapısından bunu asla tahmin edemezsiniz. Rekonstrüksiyon deniyor buna. Mesela bir çene buluyorlar veya bir kafatası buluyorlar. Ya kardeşim sen kafatasında, bulunan kafatasından adamın sivilcesini, dudaklarını, göz rengini, saçını nasıl olduğunu nasıl tahmin edersin? Edemezsin. Bilimsel değeri var mı? Yok. Hürriyet istediği resmi çizebilir, bunu basabilir ya da herhangi bir gazete. Hiçbir değeri yok bunun. Devam edelim. Yine bir gazete haberi ne diyor? Bilim adamlarına göre bu balıktan insan oluştu diyor. Balıkmış atamız güya. Neymiş? İnsanoğlunun ilk atası 70 milyon yıl önce yaşamış bir tür tarla faresiymiş.
İddialar da
balık
alakasız
tarla faresi yani. Oldu.
Alakasız iddialar hiç.
Atalarımız beyinsiz çıktı diyor. Gazete haberleri. Yine Hürriyet hoppala atalarımız mikrop diyor bu sefer.
Bir karar versin.
İşte bunlar bakın işte böyle uydurma propaganda teknikleri. Böyle 85'li yıllar 90'lara kadar böyle devam ettiler. Ta ki Allah razı olsun hocamız çıkana kadar meydan boştu o zamanlar. Yani 80 yılından itibaren hocamız var. Fakat böyle işte ondan öncesinde 70'li yıllarda kimse yoktu karşı çıkan. At atabildiğin kadar böyle uyduruyorlardı. Sonra Allah razı olsun hocamız bilimsel delillerle çatır çatır ezdi. Onun için böyle arada böyle işte yok kayıp halka bulundu. Neyin kayıp halkası? Hiçbir şeyin kayıp halkası. Yoksa hepimiz Marslı mıyız? Yaşamın dünyaya Mars'tan gelmiş olabileceği iddia. Tam rezalet yani. Kendini küçük düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyor.
Bak mesela o propagandaya bir örnek de daha bu görüntüler mesela geçen sene çekildi. Amerika New York Doğa Tarihi Müzesi'nde rekonstrüksiyon yapmış. Mesela bak anlatıyor yan tarafta. Şurada rekonstrüksiyon nasıl yaptığını gösteriyor. Sanki bir de bu bilimsel bir şeymiş gibi yan tarafı da yapılmış, rekonstrükte edilmiş olan maymun iskeletlerini koymuş. Bak şimdi yakından da izleyeceğiz. Bak böyle şu kafatasına, şimdi bunun göz renginin ne olduğunu nereden bileceksin? Üzerindeki kıl sayısını nereden bileceksin? Bak gözler koyuyor, üzerine kasları ve dokuları kaplıyor. Ve karşınızda hop yarı biraz maymunumsu, biraz da insanımsı. İnsanlığı tenzih ederim ama böyle bir yaratık çıkıyor. Neye göre? Yapan adamın elindeki neştere göre. Onun yaptığı çizelgeye göre. Peki bu bilimsel mi diye baktığımızda bakın. Ernst & Hutton diyor ki yumuşak kısımların tekrar inşası. Yani kaş, göz, kıllar, deri rengi, derin üzerinde kaç tane kıl olduğu, gözünün rengi, kaç kaşının nerede olduğu, nerede başladığı, nerede bittiği, saçlarının nerede başladığı, nerede bittiği, burnu, kulakları, boynu, hepsi, bütün hepsi buna dahil. Yumuşak kısımların tekrar inşası. Çok riskli bir girişimdir. Bu saydığımız bütün bu organların buna göre bir Neandertal kafatasını ki bu soyu tükenmiş bir insan ırkı aynı yorumla yani aynı hayalle bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların veya maymunların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değildirler. Ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara hiç güvenilmemelidir diyor. Neden? Çünkü bilim böyle çalışmıyor çünkü. Bu bilim değil çünkü de onun için bilimsel olarak güvenilmesinin gereksiz olduğunu söylüyor. Çok net bir ortam. Mesela bugünkü haberde bir tane fosil görüyoruz orada. Bir iskelet var. O bir insan iskeleti, Homo erectus iskeleti. Homo erectus da bugün günümüzde i̇nsan. Yaşayan, evet, Afrika pigmeleri veya Avusturya aborjinleri, Avusturya aborjinlerinin sahip olduğu nispeten mesela Avrupa ırklarına, Amerika ırklarına göre daha küçük çapta, biraz daha böyle 1.50'li gibi boylarda. Ya vücudun her yeri daha ufak. Günümüzde de yaşıyorlar insan olarak. Afrika'da ve Avusturya'da bunun halen yaşayan insan ırkları bunlar, türleri. İnsan ırkları. Bu fosile dayanarak ne kadar eski olursa olsun ki 3,5 milyon yıllık ayak izleri de var insana dair olan ayak izleri. Yani o fosile kemiğe dayanarak onun maymun olduğunu iddia etmek sadece hayaldir diyor burada işte.
Şimdi o zaman şu alıntıya bir kelime ekleyelim. Bakın şimdi diyor ki en eski insan, eski insanların kanıtlarına dayanarak bölümü var. Burayı işaret eder misin Onur Hocam? Bak eski insanların diye başlıyor.
Eski insanlar evet kanıtlarına
dayanarak. Şimdi ben oraya bir kelime ekleyeceğim. Hürriyet gazetesinde ve diğer gazetelerde, bazı başka gazetelerde eski insanların kanıtlarına dayanarak yapılan canlandırmalar
haberler.
Hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir. Ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılır. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara, Hürriyet gazetesindeki rekonstrüksiyonlara hiç güvenilmemelidir. Fazlayla değişiklik. Ya bıraksınlar bu işleri yani. Kepazelik şeklinde. Bitti evrim. Bunu anlamaları gerekir. Bakın hocamız diyor 10 trilyon veriyorum diyor ya. Bunu dünya çapında bütün televizyonlarda şeylerde yayınladılar. Richard Dawkins hatta 10 trilyonu yanlış anlamış. Diyor ki 45 dakika konuşuyor. Yaratılış Atlası'nı eline almış. Böyle gösteriyor tek tek sayfa sayfa. Çok etkilenmiş. 10 trilyon pound diyor. 10 trilyon pound veriyor diyor Sayın Adnan Oktar, Harun Yahya. 10 trilyon pound diyor İngiltere bütçesinden diyor daha fazla bir para diyor. Ona rağmen getiremiyor. Hayır 10 trilyon pound'u da almak için de getiremiyor yani. Evelallah.
Ama işte, değil mi ne oldu sonunda? Maşallah. Evrimin çıktığı yere, memleketine, Londra'ya tekrar
bayrak
gömüldü.
Dikildi, elhamdülillah.
Bayrak dikildi maşallah. Allah vardır. Bilimsel olarak, bilim gösteriyor ki Allah vardır diye net bir damga, mühür
maşallah.
Basıldı maşallah.
Otobüsler şimdi Londra sokaklarında geziyorlar elhamdülillah. Kaç tane otobüs böyle. Hocamızın resmi var maşallah. Yaratılış atlası var. Allah vardır diyor. Allah kesin olarak vardır inşallah. Ve bilim de bunu gösteriyor. Onun için kayıp halka Meksika'da istiyorlarsa gitsin baksınlar. Meksika'ya çok istiyorlarsa kayıp halka falan yok.
Evet, yani çok metafizik bir durumda yaşıyoruz. Yani hakikaten sıfır bilimsellik, hala propagandayla ayakta tutulma. Bunu işte kullanan, yani normalde hocamız söylemişti, dünyanın tek amacı var, imtihan olmak. İmtihan maksadıyla yaratılmış bir yer. Müminlerle, inananlarla, inkarcıların ta ilk başladığından beri insan hayatı var olan bir mücadele. Allah böyle bir ortam kuruyor. Özellikle böyle bir ortam yaratıyor. Şimdi evrimin yanlış olduğunu savunanların birçoğu da zaten biliyor. Ama başka silahları kalmadı. Başka silahları yok. Ateistlerin, münafıkların, kafirlerin. Başka bir tutunacakları dal yok. Onun için umutsuzca buna tutunuyorlar şu an. Ve umursuzca savunuyorlar. Savunmaya çalışıyorlar. Fakat bu artık bu çağda bu savunma hiçbir şey çaba, yani bu hiçbir sonuç getirmeyecek. Çünkü Allah vaat ediyor Kur'an'da. Hakim olacak diyor benim dinim. Bütün dinlerin üzerine hakim olacak diyor. Yeryüzünde diyor mesela Hazreti İsa Aleyhisselam için ona iman etmedik ehli kitaptan kimse kalmayacak diyor. Her yere Allah'ın nurunun yayılacağını, her sokağa, her daireye, her haneye gireceğini inşallah bildiriyor ayrı zamanda. O yüzden bu çağda Allah'ın hadi ismi tecelli ediyor inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi hayatta. Çünkü Hazreti İsa da hayatta ve onlar Allah'ın varlığını, birliğini tebliğ ediyorlar. Hem de gelmiş geçmiş en böyle büyük çapta tüm dünyada ses getirecek şekilde inşallah. Onun için artık bu beyhude çabaların biz grafiksel olarak hep inişe geçtiğini şu an görüyoruz. Allah inşallah her yerde Allah vardır yazıları yavaş yavaş dünyanın her yerinde. Evrimin başkentinde başladı. Şimdi bütün diğer başkentlere inşallah bu Allah'ın nuru yayılacak.
Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylediğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Mehdi'nin birinci görevi diyor, materyalizm ve darvinizmi tam susturacak bir tarzda iman çalışması yapmaktır diyor. İmanı kurtarmaktır. Yani tam susturacak. Allah'ın izniyle ateist felsefeler yeryüzünden siliniyor fikir İnşallah. Olarak. Evet. Yani Mehdiyet'in Allah'ın varlığını anlatma gücü ve insanların aklına ve kalbine hitap etme gücü ve delille konuşmasının sonuçları olarak tam susturulma. Yani hiç ateist felsefelerden hiçbiri canlılığını koruyamıyor. Gidiyor çünkü batıl. Hak onun üzerine fırlattığımızda onun beynini paramparça eder diyor.
Maşallah.
Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sınırım. O şekilde evrim teorisi de şu anda yerle bir olmuş durumda. Tabii bazı kurumsal yerleşik 150 yıldan beri süre gelen bir diktatörlüğü söz konusu olduğu için akademik yapılanmalarında ve işte medya yapılanmasında bir hipnoza dayalı gibi böyle propagandaya, telkine dayalı bir sistem kurdukları için ve bazı kurumlarda bunun şeyi devam ediyor, kurumsal olarak devam ediyor ama insanların aklında ve kalbinde silinmiş durumda. Bir örnek vereyim. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nin son 25 yıllık yaptığı araştırma sonucunda onların araştırmalarında %75, sonra TESEB onu %90'a ve üstüne çıkardı. Türkiye'de Allah'a inanma oranı %90'ın üzerinde. Bakın 70'lerde böyle değildi. %50'ye 50 bir oran vardı. Yani materyalist felsefenin Türkiye üzerindeki etkisini, yani bunu da dünya ölçeğine uyguladığımızda dünyayı nasıl etkilediğini görmüş oluruz. İnsanları imandan alıkoyan tek önemli onların kullandıkları argümandı bu.
Evet.
Ve bakın 80'lerden sonra şimdiki orana bakın. %90'ların üzerinde Allah'a iman var. Allah'ın izniyle bu. İşte bu bilimsel çalışmaların, sayın hocamızdan Allah razı olsun, kültürel imani hizmetlerin önemini ortaya koyuyor. Ve günümüzde yaşayan ehli sünnet alimlerinin de hepsi bu çalışmaların ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu vurguluyorlar. A9 ekranlarında her zaman yayınlanan filmleri izleyicilerimiz bilirler. Yani bu iman hakikatleri anlatımının ve evrim teorisinin geçersizliğini böyle detaylı, kapsamlı ve çok güçlü bir şekilde ortaya koymanın ne derece önemli olduğunu o büyük zatlar da bahsediyor. Çünkü imana vesile oluyor. Muhammed Raşit Hazretleri'nin deyimiyle insanların 1999'u Allah'tan dönmüş vaziyettelerdi diyor. İşte şu anda biz bir şey yapamıyoruz ancak Mehdi yapacaktır diyor ve iman çağına döndürüyor insanları. Yani bu çok önemli çünkü her şeyin başı iman Allah'ın izniyle. Yani hem ferdi olarak hem toplumsal olarak düzelmenin hem ahlaki olarak hem toplumdaki sosyoekonomik bütün sorunların çözümünün hepsinin kökeninde iman meselesi vardır. Yani iman vicdanı geliştirir, ahlakı geliştirir, insan sevgisini, Allah sevgisinden kaynaklı insan sevgisini, insanların yardımlaşmasına, Kur'an ahlakının getirdiği o güzelliklerin hepsinin yaşanmasına vesile olur. Müslümanların birliğine, birbiriyle yardımlaşmasına, bir başkasını kendinden daha çok düşünmesine, sevgi duymasına ve her şeyin sevgi temelli olarak fedakarlık, cömertlik, demokratlık, hürriyetlik bu temeller üzerinde mehdiyet yaşanır ve insanların ruhuna uygun olan da budur. Yani Allah'ın dini, Kur'an, İslam, biz onu o fıtrat üzerinde yarattık insanı diyor. Yani Allah'ın gönderdiği dinle, İslam ahlakıyla insanın yaratılışı, fıtratı birebir tam uyumludur. İnsanın ihtiyacı olan ve tam istediği bir şekilde ruhunun hoşuna gidecek olan ve bütün toplumu tam sağlıklı bir şekilde yaşatacak, insanı da aynı şekilde mutlu ve huzurlu yaşatacak tek yaşamdır Allah'ın izniyle, Allah'ın istediği. Evet. Şimdi Mehdiyet çağında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da varlığıyla birlikte bu bütün dünyaya yayılacak. Şimdi o devirdeyiz Allah'ın izniyle ve bunların en başı da bu felsefelerin, yanlış olan ateist felsefelerin hepsinin yok edilmesi ve o da günümüzde şu anda yaşanıyor.
Evet, PKK'nın susturulması için zaten bu gerekiyor. Çünkü komünizmin temeli Darwinizm. Komünizm olmayan yerde de PKK olamaz demişti hocamız. Dibine vurmak gerekiyor. O da Darwinizm. Darwinizm yıkılınca komünizm yıkılıyor. Komünizm yıkılınca da PKK ayakta olmaz. Yani başka bir dini yok bunların. Batıl bir dine uyuyorlar. Çünkü bakın yine bilimsel olarak diyalektik Marx'ın üniversite hocası Hegel'den aldığı bir görüş. Geliştirdiği bir kavram. Buna göre tez var. Yani fikirlerin her şeyin karşılıklı bir çatışma içinde olduğunu söylüyor Hegel. Tez, antitez, sentez formülüne göre geliştiğini iddia ediyor. Marx da bunu alıyor, materyalizmle birleştiriyor. Diyalektik materyalizm diyor. Bakın şimdi diyor ki komünizm kurucusu Marx,
Eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı diyor. Bunu işte sınıflara uyarladı. Dedi ki sınıflar arası çatışma var. Bu da bakın gelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı diyor. Yani çatışma ve çelişme ilerlemenin temelidir demek istiyor. Böyle ilerler diyor. Sınıflar arası çatışma diyor buna. Lenin de diyor ki komünist lider Lenin gelişme zıtların mücadelesidir. Bakın hep diyalektik mantığı var. Ve doğanın diyalektiğini alıyorlar, Darwinizmi. Bunu toplumlara uyarlıyorlar. George Plekhanov var. Komünizm kurucularından bir tanesi. Önde gelen bir komünist lider. O da diyor ki, Darwinizmin diyor, sosyal bilimlere yani toplumlara uyarlanmış halidir diyor. Marksizm, Darwinizmin topluma uyarlanmış hali. Komünizm bu. Yani siz dolayısıyla Darwinizme vurunca komünizm de aşağı çöküyor. Bunlar tabii diyalektik var. Bir de ekonomiyi her şeyin belirleyicisi olarak alıyorlar. Yani tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyor. Ama diyor bunun temelinde diyor ekonomi vardır diyor. Ekonomi diyor bilinçleri diyor insanları bilinçlendirir diyor. Onun içinde gelişir diyor evrilmişin hatta. Bakın diyor ki Karl Marx ekonominin eleştirme adlı kitabından. Yani ne kadar saçma fikirleri olduğunu bilimsel olarak yanlışını ortaya koymak açısından okuyalım. Diyor ki Marx 1959'da yazmış bu ekonominin eleştirme adlı kitabını. Maddi hayattaki üretim biçimi manevi toplumsal oluşumların genel karakterini belirtir. Her şey maddiyata dayalıdır diyor. Materyalizme dayalı. İnsanların bilinci geçim yolunu belirtmez. Tam tersi olur mu? İnsan belirler tabii. Mesela sosyal adalet kavramı var İslamiyet'te. Bu nasıl olur? İnsanlarla olur tabii. İnsan yapar bunu. Kim yapacak? Hazreti Mehdi geliyor. Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi insan. Hazreti Mehdi'nin öncülüğünde dünya çapında sosyal adalet tesis ediyor. Yani muazzam bir zenginlik ve adalet. Allah bunu emrediyor çünkü. Ama bunun Allah insanları vesile kılıyor bunu. Hazreti Mehdi'yi vesile kılıyor. Halbuki bu herif ne diyor? İnsanların bilinci geçim yolunu belirtmez. Tam tersine geçim yolu onların bilincini belirler. Eğer bir devrim yapılır, sosyalist düzen kurulursa insan düşüncesi değişime uğrar. Devrimle diyor. Komünizm olursa diyor insan düşüncesi değişime uğrar. Onun için sosyalist düzen insan düşünce evriminde büyük değişiklik sağlar. Halbuki bunu mesela kendi şimdi böyle olur diyor ama kendi haline asla bırakmadılar komünizmi. Komünizmde insanları ezim ezim ezdiler, komünizme karşı çıkanları yok ettiler. Yani burada kendiliğinden olur diyor ama kendiliğinden olmaz diyor. Bu kanlı devrimle olur diyor zaten Lenin. Lenin bunu söylüyor, Marx da bunu söylüyor. Ve yani insanların diyor hepsinin diyor kafasına diyor kurşun sıkarak orada bırakılacağız diyor. Bazı insanlar bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıklarız ama ben onları asıl ayıplıyorum diyor Lenin. Ve devam ediyor bakın diyor ki onun için sosyalist düzen insan düşünce evriminde büyük değişiklik sağlar. Yani diyor bilinçsiz bir insanımsı, maymunumsu yani o da anlama geliyor. Maymundan geldiğini iddia ediyor zaten insanın. Yani bilinçsiz bir insanımsı sosyalist düzen içerisinde bilinçlenecektir. Komünizm bunun diyor son safhası olacaktır diyor. Orada diyor sosyal bir varlık, sosyal bir hayvan haline gelecektir demek istiyor. Böylece sosyoekonomik gelişmeler insan düşüncesini belirleyecektir. Oysa doğanın insan evrimi için verdiği süre en az 10 bin yıldır. Ama diyor komünizmle diyor bu süre diyor çok süre hızlanır diyor. O diyor bilinçsiz bir insanımsı yani bir maymundan diyor sosyal bir hayvan haline gelir diyor. Bir insanımsı haline gelir diyor. Bunu kim söylüyor? Karl Marx söylüyor. Halbuki bakın bunu söyleyen komünist sistemde insanların bireysel ve güzellikleri değil tamamen maddiyat ön plana çıkıyor komünizmi. Zaten onları söylüyor adam. Yani maddi katkıları daha doğrusu. Mesela bir işçinin proletarya işte sınıfı diyorlar. Onun diktatörlüğü diyorlar. İşçinin getirdiği maddi katkıyladır değeri. Eğer maddi bir katkı sağlayamıyorsa herhangi birisi komünizmde büyük bir sürü vardır işte hayvan sürüsü. O sürüden atılması gerekir onun. Elenmesi gerekir. Darwinist mantıkta bunu gerektiriyor. Komünist mantıkta bunu söyler. Yani zayıflar, hastaların hepsinin elenmesi gerekiyor. Maddi katkı sağlayamıyorsa yine elenmesi gerekiyor. Nitekim milyonlarca insan da katledilmiştir bu yüzden dolayı. Yani sistem sadece çalışma ve üretme kavramları üzerine kurulur. Duygu yok, ahlak yok, devlet yapısı yok, aile yok. Bütün kurumları reddediyor. Zaten devletsiz bir yapıyı öneriyor. Şimdi onu da okuyabiliriz. Hayatı yaşam mücadelesi olarak görüyor tabii bu zihniyet doğal olarak. Zayıfların yok olmasında bir sakınca yoktur diyor. Muazzam bir monotonluk oluyor ve korku hakimiyeti oluyor, korku devleti oluyor. Nasıl mesela Rusya'da KGB vardı. ödü patlıyordu herkesin. Her yerde KGB ajanları kol geziyor. Aman bizi bir duyarlarsa, aman bir damgalanırsam. Nitekim damgalananlar, mesela kulak diyorlar onlara. Milyonlarca adamı katlettiler öyle. Açlıktan milyonlarcası öldürüldü. Yani sırf Stalin döneminde 20 milyon insan katlediliyor. Mao döneminde 60 milyon insan katlediliyor. Milyondan bahsediyoruz. Öyle 1, 2, 3, 5 değil. Vietnam'da milyonlarcası katlediliyor. Kore'de, Ho Chi Minh rejiminde, Küba'da hepsinde böyle oldu. Ve 150 milyon insanı yok ettiler. Bu resmi rakamlar. Bundan çok daha fazla. Ve insanlar da sürü psikolojisi içinde korku şeyinde yaşıyorlar. Yani bu korku imparatorluğunda. Fakat ahiret inancı olmadığı için Darwinizm de dayatılıyor bunlara böyle. Robot gibi adamlar ölümden de korkuyorlar, yok olacağını düşünerek, haşa. Ve buna rağmen, bu iğrençliğine rağmen sistemin, onun içinde yaşamak için de var güçleriyle kalıyorlar orada. Ta ki öldürülüp kafalarına kurşun sıkılarak veya baltayla parçalanarak veya naylon geçirilip öldürülmeye çalışılarak. Bu sistemin aynısını PKK kurmaya çalışıyor şimdi. Nasıl alkışlıyorlar bunu? Değil mi? Bazı köşe yazarları hala dili varmıyor komünizmi eleştirmeye veya PKK, Marksist, Stalinist, Leninist ayaklanma diyemiyorlar. Dilleri varmıyor. Hatta alttan alta destekliyorlar. İşte özerklik olsun, bilmem ne olsun. Ya kardeşim, bu adamlar eğer Allah saklasın Türkiye'yi bölüp, hocamız anlatıyor bunu detaylı olarak, böyle bir komünist diktatörlüğü kurduklarında, proletarya diktatörlüğü, seni de sağ bırakmayacaklar. Senin aileni de, değil mi? Senin işte takipçilerini de. Öyle takar mı o? Burjuvazi olarak görüyor zaten onu. Komünizm ne demişti hocamız? Bu şiddeti savunmayan, terörü, kan dökmeyi savunmayan adama revizyonist gözüyle bakıyorlar zaten. Onu komünistten saymıyorlar bile. Lehin ben onları ayıplıyorum diyor. Onlar bizi ayıpladığımız zaman aslında bunu ayıplayan, onları ayıplayan benim diyor. Tür şiddeti savunuyor, yok etmeyi savunuyor. Ve din düşmanı, yani en önemli özelliği komünizmin muazzam bir din düşmanlığı olması. Halkın afyonudur diyor zaten Karl Marx. Ve komünizmin ABC'si diyorlar. Yani dinin ortadan kaldırılması, haşa. Allah inancının tamamen ortadan kaldırılması gerekir diyor. Yani bunu bir mecburiyet olarak söylüyorlar. Bunun aynısını Börücübaşı Abdullah Öcalan da söylüyor. Hem Türklerin Müslümanlığı ağır ifadeler kullanıyor, bakın tenzih ederim. Allah'a tenzih ederim. Türklerin Müslümanlığı çıkar Müslümanlığıdır diyor. Kaldı ki Türklerin İslamiyet'ten de anladıkları bir şey yoktur diyor. Halen de Türklerdeki Müslümanlık bu anlamda işgal, istila Müslümanlığıdır. Baskı ve sömürüyü geliştirme Müslümanlığıdır diyor. Sonra devam ediyor. İslamiyet bir Türk şovenizmidir diyor. Din diyor Türklerin elinde tam bir milliyetçiliktir, tam bir şovenizmdir diyor. Haşa. Cennet ve cehennem fantazidir diyor. Ondan sonra öyle sevgili kulun cennete gitmesi gibi kavramlar. Börücübaşı söylüyor bunu. İşin fantazi kısmıdır, edebi kısmıdır diyor. Ben haşa yarı tanrı oldum diyor lisede diyor. Kafayı üşüttüm diyor. Yarı tanrı oldum diyor. Tanrı'yla savaşımdan başarılı çıktım diyor. Yarı tanrı oldum diyor. Çıldırmış yani, böyle abuk sabuk ifadeleri var. Ondan sonra da ama bakıyor Türk milleti böyle dindar. Şimdi Lenin'in bir stratejisi var. Lenin diyor ki öyle diyor. Birdenbire dinsizlere, dindarlara saldırmayın diyor. Kendinizi dinsiz gibi göstermeyin diyor. Ta ki diyor hakim olana kadar diyor. Ondan sonra hepsini yok ederiz biz zaten diyor. Bakın ateist, komünist, PKK örgütünü Müslüman gibi göstermeye çalışıyor. Sonra da bu sözleri söyleyen Börücübaşı diyor ki aslı saadet Müslümanlığı neyse günümüzün PKK'sı da odur. Biraz önce ne diyordu? Müslümanlığı toptan reddediyor. Allah inancını reddediyor. Haşa ahiret inancını reddediyor. Bir şomenizmdir diyor. Ramazan haşa tiyatro diyor. PKK ve devrimci İslam'ın anlamlı bir şekilde bütünleşip Kürdistan halkının gerçeğine uygulandığını ve daha şimdiden önemli başarılar elde ettiğini belirtmek gerekir diyor. Tam Lenin'in taktikleri bunlar. Ya biz bir idareye gelelim, size gösteririz mantığı bu. Yani bütün inananları ortadan kaldırma. Nitekim öyle yaptılar komünist Rusya'da, Çin'de. Bir tane dindar bırakmadılar. Ne kilise bıraktılar, ne cami bıraktılar, ne sinagog bıraktılar böyle. İnanç mümkün değil komünizmde zaten. Korku imparatorluğu bu. Öyle inancı bıraktın mı zaten komünizm ayakta kalmaz ki. Kim ezdirir kendini öyle ezim ezim? Milyonları böyle kafalarını ezdiler, gözünü, kafasını patlattılar. 20 milyon adam. Adam diyor ki Stalin kudurmuş. 1 milyon diyor, bir ölüm diyor, trajedidir diyor. 1 milyon diyor, istatistiktir diyor. Her gün böyle listelerine bakıyormuş kimler öldürüldü bugün diye. Sabah kalkıp ilk işi herifin, Stalin psikopatının. Şey de öyle, Mao da öyle. Mao da diyor ki bakın Çin sosyalizmi diyor, Darwin'e ve evrim teorisine dayalıdır diyor. Aynen Rusya'da uygulanan uygulamaları o da Rusya'da şeyde yapıyor, Çin'de uyguluyor. 60 milyon adamı kesiyor. aynı kıtlıklar, aynı sefalet, aynı diktatörlük, aynı ezme meydana geliyor. Yani PKK'nın getirdiği bu, bunun çaresi de belli işte inşallah. Anti-darbinist, anti-materyalist, anti-komünist fikri çalışma. Tek taraflı olduğunda, demişti hocamız, tek yönlü propaganda, ilerliyor, durdurulamıyor o zaman. Halbuki sen karşı çalışma yaptığında bu tuzun suda erimesi gibi eder. Bu sapık fikirleri nasıl ayakta tutulsun? Bilime dayanmayan, bilimsel geçerliliği olmayan, niye ekonomi her şeyin belirleyicisi olsun? Materyalizm zaten bilimsel olarak geçersiz. Big Bang gösteriyor bunu. Maddenin aslı var hocamızın anlattığı. O gösteriyor bütün bilimsel gelişmeler. Darwinizmin geçersizliği biyolojiden gelen, paleontolojiden, mikrobiyolojiden ve genetikten gelen delillerle sabit. 350 milyon tane fosil var, proteinden oluşmasının imkansızlığı. Darwinizm bitti. Materyalizm bitti bilimsel olarak geçersiz. O da bir pagan diyeli. Ne kaldı geriye? Diyalektik yok. Materyalizm yok. Demek ki diyalektik, materyalizm yok. Komünizm yok. Komünizm olmasa PKK nereye ayakta duruyor? PKK anında yok olur. Nitekim hocamız bunu dedi. Bize elimi çözsünler. Yani Şeş TV, radyolarda imkan versinler. İki ay dedi. İki ayda bitiririm dedi PKK'yı. Çünkü PKK fikren biter. Halbuki askeri önlemlerle 30 yıldır bitmiyor. Bitmiyor, artarak devam ediyor. Çünkü bu bir gerilla savaşı. Gerilla savaşında da kazanması düzenli bir ordunun çok zor. Nitekim bunun örneği var. Mesela Vietnam'da, bakın Vietnam'daki ordunun oranı 5'e 1 falan. Yani 5 katı bir ordu gönderiyorlar oraya. İşte Amerika ordusu artı Vietnam'ın, Kuzey Vietnam ordusu. Orada yaptıkları savunma gerillayla, gerilla harbi yapıyorlar. Amerika bakın 500 bin ton bomba atıyor. 500 bin ton bomba atıyor. Sonunda mağlup olup pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıyor. Ben bütün Vietnamlı harp mahallelileri bizim çalıştığımız hastaneye geliyordu. New York Üniversitesi'nin zengin hastanesi vardı. Halkın geldiği bir yer vardı. Bir de harp mağlulleri hastanesi. Bunların tamamı bakın Vietnamlı o mağlulların. Tamamı uyuşturucu müptelası kafayı üşütmüştü. Orada dayanamamışlar. Tevekkülleri ve imanları olmadığı için. İkinci Dünya Savaşı şeyleri öyle değildi mağlulleri. Onlar makul insanlardı, böyle kalender, neşeli. Ama Vietnamlılar öyle değildi. 500 bin ton, neden dedi hocamız? Çünkü Vietnam'da Amerika fikri çalışma yapmıyor. Gerillaya karşı sen nasıl çalışacaksın? Halbuki gerillanın bakın özelliği, gerilla savaşında moraldir. Ve bunu gerilla savaşının uzmanları söylüyor. Mesela bakın Mao Zedong diyor ki, Mao, Çin'in Mao'su, gerilla savaşı üzerine adlı kitabından, gerillalar istilacıları belirli bir yere hapsetmek için onun maneviyatını bozmalıdır diyor. Yani hep bakın fikri bir şey var. Yine Mao devam ediyor. Bu mücadele sırasında kitle örgütleri kurmalı. Yani komünist mücadele sırasında kitle örgütleri kurmalı, gerilla mücadelesi. İşçilere, köylülere, gençliğe, kadınlara, çocuklara, esnafa ve meslek sahiplerine politik bilinçlendirme uygulamalıyız. Propaganda yapmalıyız diyor, fikri çalışma. Politik bilinçlenme derecelerine ve mücadele arzularına göre onları çeşitli kitle örgütleri içinde düzenlemeli ve bu örgütleri adım adım genişletmeliyiz. Che Guevara, o da ünlü gerilla teröristi, komünist terörist. Bakın diyor ki, gerilla savaşçısı neden savaşır? Gerilla savaşçısı bir sosyal reformcudur. Sosyal sistemin evrimi için çalışır. Yani bu bir fikri mücadeleye dayanılır diyor, gerilla savaşı. Yine gerilla savaşının zayıf noktasında en sonunu söyleyeyim bakın. Vo Nguyen Giap var. Gerilla savaşı uzmanı Vietnam Savaşı'nda diyor ki, savaştığınız bölgedeki halktan, gerillalar için söylüyor bunu, yiyecek cephane ve manevi destek almazsanız gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Moraldir diyor yani gerillanın manevi destek, fikri çalışma yapacaksın ki sen diyor o sana manevi destek, moral destek versin diyor. Aksi takdirde diyor 6 aydan fazla diyor barınamazsın orada diyor. Bunu PKK'ya uyarlayalım. Fikri çalışma yapılsa, hocamıza bırakılsa bu 2 ay Allah'ın izniyle. 6 ay bile sürmez.
Tabii. Şimdi bu deccaliyetin ta kendisi Allah'ın izniyle. Hocamız bunları çok güzel izah ediyor. Bu asırda bu hadisleri de en güzel bir şekilde tecelli etmesini açıklayan Sayın Hocamız Allah razı olsun. İşte bu ateist felsefeler, onların uygulayıcıları, dünyaya getirdikleri belalar, savaşlarda deccaliyetin akıttığı kan, 1 milyara yakın insanın, değil mi? Şu anda buna ancak mehdiyetle karşı durulabilir. Yani Peygamberimiz bunu bildiriyor. Başka bir formülü bunun yok. Çünkü Cenab-ı Allah yaratıyor. Deccali de yaratan Allah, Mehdi'yi de yaratan Allah. Bu PKK terörü ve dünyadaki işte açlığı da görüyorsunuz. Yani, değil mi? Ve adaletsizliklerin hepsinin temelinde deccaliyet zihniyeti var. Deccaliyeti ancak Mehdiyet yenebilir. Çünkü Mehdiyet hakkı getiriyor. Kur'an ahlakını getiriyor. Ve bunu insanların aklının ve kalbinin tam olarak kabul edeceği bir şekilde anlatım gücüyle doğru bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bu ancak Mehdiyet'le durulabilir. O yüzden yani Peygamber Efendimiz'in hocamız anlattığı devre dışı bırakarak bir birlik zaten söz konusu olamaz. Ancak Peygamber Efendimiz'in anlattığı, yani Hazreti Mehdi'nin varlığıyla, Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğiyle Müslümanlar ancak bir birlik kurabilir, birleşebilir ve kardeşçe dayanışma içinde huzurlu, mutlu bir şekilde bir birlik içinde yaşayabilirler. Bu ancak Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde olabilecek bir şey. Bunu Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa kendiliğinden bir şey olmaz. Şu anda cereyan eden olaylar da özellikle İslam dünyasında son bir yıldır, değil mi? Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki ülkelerde görüyoruz işte. Diktatörlüklerin devrilmesi Peygamber Efendimiz'in bildirdiği bir ahir zaman alameti. Mehdi'nin huruç, yani belli olma vaktine yakın olduğumuzu gösteren çok önemli bir alamet. İslam dünyasındaki zorbalık, diktatörlük devri bitiyor Allah'ın izniyle. Neden bitiyor? Çünkü Mehdi'nin huruç çıkış alameti olduğu için ve önderliğine Bediüzzaman Hazretleri bu feverandan sonra diyor, Hazreti Mehdi onlara yol gösterir diyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin getirdiği akıl ve ahlak, Allah'ın bizden istediği Kur'an'daki o güzel akıl ve sosyal adalet ve tam dünyadaki mutluluğu ve adaleti getirecek olan güzellikler. Bunu ancak Hazreti Mehdi vesilesiyle dünya kazanabiliyor. Dolayısıyla bu kötülüklerin, zalimliklerin, zorbalıkların tek çözümü Mehdiyettir ve Türk-İslam Birliği'dir. Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde bütün Türk dünyasının ve İslam ülkelerinin bir birlik kurması. Avrupa Birliği gibi ondan çok daha ileri derecede hem medeni hem yani hayatta zaten ortak yönleri çok olan insanlar. Yani birileri daha çok yani Avrupa ülkelerine göre. Zaten daha geçmişte de birlerdi. Yeniden bir birlik tesis etmeleri böyle bir ortamda zaten PKK diye bir şey söz konusu da iyi olmaz. Varlığını sürdüremez. Tuz suda erimesi gibi yok olur gider görürsünüz demişti hocamız. Dolayısıyla şu anda bölgemizin ihtiyacı olan ülkemizin birliği, bekası, devamı, terörden arınması ve İslam dünyasındaki, Müslüman dünyasındaki sorunların çözümünün tek köklü çözümü Türk-İslam Birliği'dir Allah'ın izniyle. Ve bu Mehdiyet'in manevi önderliğinde ancak gerçekleşebilir. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Çünkü kaderde böyle. Ve şu andaki gidişatın da o yönde olduğunu siyasi sosyal gelişmelerden de görebiliyoruz. Mesela Sayın Hocamız bundan 4 yıl önce hiç kimsenin tahayyül edemeyeceği bir şekilde vizeler kalkacak. Sonra da pasaportlar kalkacak dedi. Şu anda 60 ülkenin üzerinde Türkiye'de vizeler kalktı. Bu olağanüstü bir gelişme bakın. Ve Sayın Hocamız daha önce bunu haber verdi. Bu Türk-İslam Birliği'ne gidildiğinin çok emin ön adımlarıdır Allah'ın izniyle. Vizeler kalktı. Mesela Gürcistan'la pasaport da kalktı. Yani kimlikle gidebiliyorsunuz Allah'ın izniyle. Kıbrıs'a gider gibi değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gider gibi. Konya'ya gider gibi. Bundan sonra kimliğinizle işte bu nedir? Allah'ın izniyle Türk-İslam Birliği'nin bu güzel sesleridir Allah'ın izniyle. Ve köklü çözüm Allah'ın izniyle barışı, huzuru, güzelliği getirecek köklü çözüm Türk-İslam Birliği'dir. Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde.
İnşallah o da bu çağda kesinlikle olacak. Çünkü bu Allah'ın vaadi ve inşallah olacak. Kur'an'dan birkaç tane hakimiyetle ilgili ebced söyleyeceğim inşallah. Nur suresi 55. ayette geçen onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak cümlesinin ebcedi 2013 tarihini veriyor. Manidar maşallah. Saf suresi 13. ayet ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Müminlerin müjdele ayetindeki Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih cümlesinin evceti 1981 tarihini veriyor. Maşallah. Arza salih kullarım varisçi olacaktır. Evceti 2051. İnşallah. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Mücadele suresi 21. ayette. İnşallah bunlar da hakimiyetle ilgili ayetler. Vaktimiz var mı daha okuyayım yoksa?
Bir dakika.
Bir dakika mı? Tamam. Hakimiyetle ilgili o zaman ayetlerle devam ediyorum inşallah. Saf suresi 8. ayet. Hani İslamiyet'in hakimiyeti konusunda Kur'an'da geçen Allah'ın sözü, vaadi bunlar. Çok hakiki olduğunu ve bu çağda zaten bu Kur'an'da gelen ayetler ve Kur'an indikten sonra dünyada hiç Müslümanlar İslamiyet hakim oldu mu? Olmadı. İşte şimdi bütün dünyada hakimiyetini, inşallah bu ayetlerin hepsinin tecellisini göreceğiz. O anlamda hatırlamak anlamında inşallah. Saf suresi 8. ayet. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile inşallah. Evet.
Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 22'den itibaren canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımızı takip edebilirsiniz.